Geceler sevgili seyirciler, gündem ötesine başlıyoruz. Bu gece programda çok farklı bir konuyu ele alacağız. Bence keyifli de olacak. Tabii ki Anadolu'nun bizler için önemi ortada. Biz Türklük tarihi açısından, İslam tarihi açısından, dünya tarihi açısından hep Anadolu'dan bu programda bahsettik. Ama bu kez Hristiyanlık tarihi açısından Anadolu'nun önemine değineceğiz. Hakikaten enteresan ve birçoğumuzun da aslında bilmediği kadar kıymetli ama Hristiyanların büyük bir bölümü bunun farkındalar. İşte bu gece biz de doçent doktor Zafer Duygu'dan öğreneceğiz. Hazreti Meryem'den Azizlere kadar Anadolu'da Hristiyanlık tarihi nasıl yazıldı? İlk mabetleri nerede? Neden burada? Sonra kıyamete dair zikrettikleri mahşer kiliseleri var. O kiliseler nereler ve neden kıyametle ilgili olarak özdeşleştiriyorlar? Muhakkak gözlerini dikmiş vaziyetteler. Sonra Hazreti İsa ile anılan kutsal emanetler İstanbul'a neden getirildi? Bunların hepsini süremiz dahilinde konuşmak istiyoruz. Konuğumuzu size tanıtmak isterim. İlk defa program alıyoruz kendisini. İnşallah bundan sonra da güzel programlar yaparız. Doçent Doktor Zafer Duygu, 9 Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyesi, dinler tarihi alanında uzman bir isim. Erken dönem Hristiyanlık tarihi ve İnciller konusunda çalışmaları var ve özellikle dikkatinizi çekeceğim bir alanı var ki Türkiye'de çok az akademisyen bu alanda kalem oynatmış. Şöyle ki malumunuz İslam'ın ilk yazılı kaynakları 750'lerde rastlıyoruz ama öncesinde, çok öncesinde Hristiyan kaynaklarında Peygamber Efendimiz'den de bahisler geçiyor. İşte Hristiyan kaynaklarını araştırması, okuması ve bir takım eserler ortaya koyması bu manada çok çok önemli. Ayrıca misyonerlerin kendisini çok sevdiğini de söyleyemeyeceğim. Gündem ötesi etiketiyle bu gece bize yazabilirsiniz. Sorularınızı yazabilirsiniz, yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Ve size de tabii kitap hediyemiz olacak. Mesela İslam ve Hristiyanlık, Hristiyanlara göre iki dinin karşılaşması ve ilk etkileşimler. Hakikaten çok ilginç. Hem Hristiyan kaynaklarında nasıl geçiyor dinimizle ilgili ve peygamberimizle ilgili ve Hristiyanlarla Müslümanlar ilk karşılaştıklarında nasıl bir etkileşim söz konusu olmuş, bu kitapta okunabilir. Timaş Tarih'ten çıkan bir kitap ve sizlere hediye etmek istiyoruz. Gündem ötesi etiketiyle bizlere yazarsanız hem Instagram'dan hem Twitter'dan bekliyoruz hem yorumlarınızı hem sorularınızı. İlk sorumu size sormuş olayım. Meryem ana evi nerededir? Meryem ana evi nerededir sorusu gündem ötesi etiketiyle bekliyoruz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, ilk karşılaşmamız, ilk programda, daha doğrusu şu masada karşılaşmamız diyelim.
Evet.
Doğru söyledim değil mi? Yani Anadolu'da aslında Hristiyanlık tarihi yazılmıştır. Doğru mu?
Evet, çok doğru bir ifade.
Neden öyle diyoruz?
Yani düşünebiliyor musunuz? İsmi bile, Hristiyanlığın ismi bile aslında Anadolu'da konulmuş. Anadolu'da ortaya çıkmış. Biz aslında Hazreti İsa'nın ve havarilerinin eski Filistin sahasında yaşadıklarını biliyoruz. Fakat dikkatinizi çekerim, ismi, yani Hristiyanlığın din olarak ismi Anadolu coğrafyasında ortaya çıkmış. Mesela bu birinci başlığımız olabilir. İkinci olarak Hristiyanlığın hem tarihsel anlamda çok önem atfettiği şahsiyetlerin sürekli uğrak yerleri Anadolu'daki birçok şehir, en azından Hristiyan geleneği öyle olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra aslında bugünkü Hristiyanlığın belki kurucusu diye tabir edilen birçok araştırmacı, ki bana göre de öyledir, Pavlus mesela, kendisi Tarsuslu, bakın Anadolu. Çok önemli misyonerlik ziyaretleri var. Yeni Ahit kitabında anlatıldığı kadarıyla 3 tane büyük misyonerlik ziyareti var ki bunların içerisinde biz Anadolu'nun birçok şehrine uğradığını da görüyoruz. Bakın Anadolu yine çok önemli bir coğrafya oldu. Hatta belki Filistin önüne geçti. Neden? Çünkü aslında üçüncü başlığımız da onunla ilgili. Anadolu'daki kiliseler bir taraftan havariler tarafından kurulduklarını iddia ediyorlar. Bütün kiliselerin aslında, sadece Anadolu'da değil, dünyanın dört bir tarafındaki kiliselerin hepsi bu havarisel köken iddiasına başvururlar. Tabii bunun sebeplerini belki ilerleyen dakikalarda konuşabiliriz.
Bu arada havarinin ne demek olduğunu bilmeyen seyircilerimiz açısından da bunu açıklamakta herhalde fayda var. Havariler
Hazreti İsa'ya yaşamı sırasında iman etmiş, işte Hristiyan geleneğinde 12 kişi oldukları söylenen, Kur'an-ı Kerim'inde tasdikledi ama sayı vermediği Hazreti İsa'nın öğrencileri, çok yakın öğrencileri diyelim. Çünkü onların etrafında da, yani havarilerin etrafında da bizim anladığımız kadarıyla daha geniş çaplı işte 70'ler denilen, 72'ler denilen öğrenci grubu var. Hı hı. Ve Kudüs cemaati var. O da binlerce müntesipten, taraftardan, müminden oluşan.
Bu tablo meşhurdur biliyorsunuz.
Evet, son akşam yemeği.
Son akşam yemeği tablosu. İşte buradaki masada oturanlar da havarileri olarak geçer.
Aynen öyle.
Hatırlatmak adına.
İşte bu havarilerin Anadolu'da birçok şehri ziyaret ettikleri ve Anadolu'da yine birçok şehirde kiliseler kurdukları rivayet ediliyor. Bu tabii çok önemli. Yine çok önemli bir nokta, Hristiyanlık aslında birçok açıdan Hz. İsa'nın sonrasındaki süreçte ortaya çıkan olgulardan beslenmiş bir din. Bu anlamda baktığımız zaman mesela çok küçük bir örnek vereyim, konsiller. Biz Hristiyanlığın geç antik çağdaki işte 325 İznik Konsili ile başlayan, detaylara şimdi girmeyeceğim ama işte bu konsillerin tamamının, çok enteresandır, tamamının Anadolu coğrafyasında toplandığını, dünyanın dört bir tarafından ruhbanların Anadolu'da işte İznik gibi, İstanbul gibi, Efes gibi, ya da Kadıköy gibi yerlere gelerek Hristiyan teolojisi hakkında belirleyici kararlar aldıklarını görüyoruz.
Hatta en yaygın bilgilerden bir tanesidir. Tabii ilerleyen dakikalarda konuşuruz ne derece doğru siz söylerseniz. Hep denir ya İznik Konsili'nde toplandılar ve birçok İncil var. O İncil'ler arasından dört tanesini tamam işte bunlar gerçek İncil'dir. Hani diğerlerini bertaraf ediyoruz diye kararları aldıkları konsilde İznik'te denir.
Evet, bu bir ezber. Yani çok kısaca söyleyelim, İznik Konsili'nin İncil'lerin belirlenmesi konusuyla hiçbir ilgisi yok.
Tabii bu arada neye göre o İncil'i beğendi de öbür İncil'i beğenmedi de filan diye onları da konuşuruz. Evet. Tamam, ben yazıyorum. Bu o zaman dördüncü maddede konsilleri konuşmuş oluruz.
Evet. Son başka olarak mesela şeyi ön plana çıkartabilirim. Mesela Anadolu'da hakikaten antik çağda, geç antik çağda ya da orta çağda çok büyük önem atfedilen, tarihsel anlamda çok büyük misyonlar üstüne eğitim kurumları var Hristiyanların. Antakya Teoloji Okulu mesela. Veya bunun gibi işte hem keşiş hem kiliseleri besleyen din adamı ihtiyacını gidermek anlamında manastır kurumu. Şimdi Anadolu coğrafyası bu anlamda da çok zengin. Yani Hristiyanlığın bir nevi işte ruhban ve entelektüel boyutlarını besleyen bir arka plana sahip.
Bu arada Sümele Manastırı'nı da evet, çokça da ziyaret ederler.
İşte bu manastırlar yani tabii ilerleyen dakikalarda gireceğiz. İşte bir tarafıyla ruhban sınıfını besliyorlar. Bir taraftan da Hristiyan teolojisinde etkin rol oynayan, aslında biraz ideolojik diyelim, müfredata sahipler. Çünkü keşişleri bu şekilde yetiştiriyorlar. Ve o keşişler ileride işte patrik olarak, piskopos olarak görev aldıklarında...
Hocam...
Çok rol
kediden
oynuyorlar.
Korkmuyorsunuz değil mi? Ya inanılmaz bir şey. Bak bu daha önce de geldi ve yine geldi. Arkadaşlar kedi var. Kedimiz var. Korkmuyorsunuz değil mi?
Hayır hayır.
Bunu alacak mısınız buradan? Yoksa oturacak mı biz? Yani şöyle biz bunu şeyden hatırlarsınız. Survivor'dan hatırlarsınız. Bu Survivor masasına sürekli çıkıyordu TV8'in. Evet. Biz burada çekiyoruz. Arkadaşlar alacak mısınız? Ya bu ikidir. Millet bunu... Hadi al. Al kediyi. Korkmuyorsunuz değil mi?
Suyuma dokunma ama, tamam mı?
Bu boyana benim ayaklarımın altında dolanacak çünkü. Tamam. Ya bu geliyor sürekli, seviyor. Ha, neyse. Korkmuyorsanız sorun yok.
Hayır,
buralarda dolanacak
hiçbir
bu.
Problem. Hayır hayır.
Tamam.
Biz ailecek çok severiz. Kedimiz de var.
Tamam, ben de çok
eşim
severim
de. Eşim de çok sever. Tabii,
tamam,
oğlum
iyi
çok
o zaman.
Sever.
Tamam, konuğumuz da korkmuyormuş arkadaşlar. Sorun yok. Biz muhabbete devam edebiliriz. Ama burada ekipten korkan arkadaşlarımız var. Özge şimdi çıkacak dışarı. Neyse. Şimdi ben bunların hepsini not aldım. Teker teker konuşacağız.
Tamam.
Seyircilerimizden neler gelmeye başlamış onu okuyayım ister misiniz?
Olur.
Gündem ötesi etiketiyle sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ve sizlerin neleri merak ettiğinizi konuğuma soracağım. Şimdi şöyle diyenler var. Mesela Hristiyanların Anadolu'daki ilk ibadet şeklini merak eden var. Ondan sonra Hazreti Meryem'le ilgili bizim kitabımız nasıl anlatıyor ve onlar neye inanıyorla ilgili merak edenler var. Kader Hanım çok teşekkürler. Instagram'dan yazmış. Anadolu'daki en kutsal yer neresi diye merak. Hatta bunu sormuş olayım. Beytullah Bey'in yine seyircilerimizden böyle en güzel soruları gönderenlerden bir tanesidir. Beytullah Bey'in sorusu gündem ötesi etiketiyle Hristiyanlara göre Anadolu'daki en kutsal yer neresi?
Şimdi bu sorunun aslında bir tane cevabı yok. Çünkü Hristiyanlar diye bir grup, çok büyük bir grup. Hangi Hristiyanlar? Yani şimdi Süryanilere baktığınızda onlar için kutsal yer başkadır. İşte Katoliklerin daha fazla ehemmiyet atfettikleri, hacı olmaya geldikleri yer başkadır. Mesela diyelim ki, çok kısaca şöyle ifade edeyim. Katolikler açısından tabii Meryem Ana'nın, onun bir kültünün çok önemli olması Efes şehrini ön plana çıkartır. Onlar açısından önem. Fakat Süryaniler açısından Turabdin bölgesi çok önemlidir. Orası da Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Yani hangi Hristiyan cemaate göre cevap verdiğimiz şey değişir.
Tabii şöyle, kaç milyon Hristiyan var dünyada?
2,5 milyar civarında. %31'ine tekabül ediyor herhalde dünyanın.
%31'ine tekabül ediyor. Ve Hristiyan dünyanın gözünün aslında çevrili olduğu topraklarda yaşıyoruz.
Evet.
Yani burası tabii ki inanç turizmi açısından da çok bereketli topraklar. Bunların hepsinin bilincinde olarak hareket etmemizde fayda var. Alparslan Bey'in sorusu, ilk Hristiyanlar Kapadokya'yı seçmiştir diye duymuştum. Öyle mi?
Hayır, öyle bir şey yok. Evet, Kapadokya antik çağda Hristiyanlar için önemli bir bölge. Fakat ilk Hristiyanların orada yaşadıklarına dair bizim elimizde bir veri yok. Yani evet önemli ama ilk Hristiyanlar orada hayır. Yani Yeni Ahit metinlerine baktığımızda Hristiyanlığın Anadolu'da ilk neşvünema bulduğu coğrafyalardan bir tanesi, en önemlisi Antakya'dır mesela.
En önemli. Antakya'yı zaten bilahare konuşacağız. Yine Twitter'dan bir soru sormuş olayım. 12 Havari'den kaçı Anadolu'ya gelmiştir diye sormuş.
Elimizde kesin veriler yok. Fakat Yeni Ahit metinlerine göre ziyaretler var. Ben kişisel kanaat olarak Petrus başta olmak üzere, İsa'nın baş havarisi Petrus başta olmak üzere birçok havarinin Anadolu'nun çeşitli yerlerine gelmiş olabileceklerini düşünüyorum.
İlk kilise Van'daki kilise mi diye sormuşlar.
Hayır, Antakya'da.
Antakya'da.
Bildiğimiz kadarıyla.
Eskiden yaşlılarımız diyerek Ebru Hanım'ın yazdığı bir şey var ama bilare Meryem Ana'yı, Hazreti Meryem'i muhakkak konuşacağız. Bu Kapadokya bölgesine yalnız çok şey yapan var, özellikle fokuslanan var. Yani yeraltı şehirlerinin olması mı acaba Hristiyanlık tarihi açısından burayı daha önemli kılıyor, ya da ilk Hristiyanların tercih etmesi bu sebeple midir diye soranlar var. Bilmiyorum, cevap vermek ister misiniz?
Yani tabii ki işte bunu aslında genel itibariyle Roma yönetiminin Hristiyanlara uyguladığı baskılardan kaçan insanların oraya sığındıkları şeklinde tefsir edenler, açıklayanlar var ama işin doğrusu çok detaylı bilgiye sahip değiliz yani.
Yine bu sefer Instagram'dan sormuş olayım. İkili isimli seyircimiz, Ahit sandığının Tarsus'ta bulunduğu doğru mudur hocam?
Herhalde öyle olsa haberimiz olur diyor.
Keşke, keşke. Ben bu arada bizim fotoğrafımızı şöyle koymuştum, işte dedim ki beni tehdit etmiyor, yanlış anlamayın, konu hakkında çok heyecanlı falan diye. Bir tanesi de şey yazmış, bir seyircimiz sağ olsun, şimdi hocam o elinizi indirin ve bize güzel bilgiler verin diye yazmış. Hatta o seyircimizin bana ismini gönderebilirseniz ona kitap hediyemiz olsun, Gündem Ötesi etiketiyle bekliyoruz. Pekala, ilk sorumuzu sormuştuk, Meryem Ana evi nerededir diye. Birazdan ikinci soruyu da soracağım. Dediniz ki Hristiyanlık ismini ilk olarak bu topraklarda aldı. Bunun hikayesini dinleyebilir miyiz?
Şöyle biraz arka plandan başlayalım. Şimdi Hazreti İsa kendisi aslında İsrailoğulları kavmine mensup, Filistin sahasında yaşamış. Muhatabı Yahudiler anlaşıldığı kadarıyla. Tebliğ nübüvveti, tebliğ vazifesini Yahudileri muhatap olarak yapıyor. Allah üzerine vaazlar veriyor. Musa yasası üzerine vaazlar veriyor. Ve görev çevresi, görev muhiti olarak da aslında açıkça da ifade ediyor İsrailoğulları kavmine gönderildiğini. Fakat yine biz Hazreti İsa'nın işte 30-33 yılı civarında tarih sahnesinden çekildiğini görüyoruz. En azından tahmin ediyoruz. Çünkü elimizdeki mevcut veriler onun işte Pontius Pilatus dönemiyle ilişkilendiriliyor ki Pontius Pilatus 26-36 yılları arasında Yahudiye bölgesinde Romalıların 5. praefektusu, yani valisi olarak görev yapmış. Yani Hazreti İsa'nın da biz bu dönemde tarih sahnesinden çekildiğine dair elimizde güçlü rivayetler var. Hazreti İsa'nın sonrasında onun cemaati, Hazreti İsa'nın cemaati aslında Yahudilik bünyesinde yeni bir fırka olarak ortaya çıkıyor. O cemaatin başında kaynakların Hazreti İsa'nın kardeşi dedikleri Yakup adında bir otoriter bir lider var. İsa'nın havarileri, Hazreti İsa'nın havarileri o cemaatin mensupları. Aynı şekilde yine biz Yeni Ahit metinlerinden biliyoruz ki cemaat binlerce müntesipten oluşuyor. Ama bakın, dikkatinizi çekerim. Yahudi ana çatısının altında bir cemaat. Tıpkı o dönemde mevcut Ferisiler gibi, Saddukiler gibi, Esseniler gibi bir cemaat. Peki bunların ismi ne? Nasraniler. Hı hı. Dikkatinizi çekerim. Elçilerin İşleri kitabı. Mesela Yeni Ahit'in 5. kitabıdır. 4 İncil'den sonraki 5. kitabı.
Bir şey söyleyeceğim. Tabii ki siz konuya çok hakimsiniz ve çok da güzel anlatıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ama mesela Yeni Ahit, Eski Ahit, hani bunları insanlar doğal olarak
metinleri
bilmiyorlar.
Aha, evet. Tamam. Yani Kitab-ı Mukaddes, Hristiyanların inandıkları.
Şimdi biz Hristiyanların kitabı İncil diye biliyoruz.
Evet, aslında Yeni Ahit. Yani onlar bütün Kitab-ı Mukaddes'e hem Yahudi kutsal yazılarına inanıyorlar. Hı hı. Hem bizim Yeni Ahit dediğimiz içinde 4 İncil, Elçilerin İşleri kitabı, Pavlus'a atfedilen ya da Pavlus tarafından yazılan mektuplar, havarilere atfedilen bir takım mektuplar ve Yuhanna'nın vahyi diye bir kısımdan oluşan ikinci bir bölüme inanıyorlar. Yani aslında 4 İncil dediğimiz, Matta, Markus, Luka, Yuhanna dediğimiz metinler Yeni Ahit'in ilk 4 kısmını oluşturuyor. Hı hı. Elçilerin İşleri kitabı da, yani biraz önce işte bahsettiğim kitap da havariler çağını anlatıyor Hristiyanlara göre. Hazreti İsa'nın hemen sonrası dönemi.
Yani aslında onların kutsal kitabı bizim Kur'an-ı Kerim'imiz gibi Peygamber Efendimiz'e vahiy yoluyla gelmiş ve o da Müslümanlara tebliğ etmiş olduğu kitap gibi peygamberleri vasıtasıyla Allah'ın kelamını yaymış falan değil. Onların var olan kutsal olarak inandıkları kitaplar aslında sonradan kaleme alınmış. Yani bir takım vizyonlarla filan değil aynen, mi? Kaleme alınmış. Aynen. Bunların hikayesini anlatacağız. Bu arada kitaptan çok isteyen var. Bu sizin kitaptan da gündem ötesi etiketiyle yazmanızı, soru ve yorumlarınızı rica ediyorum. Madem o kadar istiyorsunuz, ikinci sorumu da hemen sormuş olayım. Sonra hocayı kesmeyeceğim. Şimdi hatırlarsınız bu filmde de vardı. Hatta Mecid Mecidi'nin filminde vardı yanılmıyorsam. Daha çocukken Peygamber Efendimiz'in peygamber olacağını fark ederek bunu nübüvvetini müjdelediği söylenen meşhur bir rahip vardı o filmde. Hatırladınız mı? Böyle bir rivayet söz konusuydu. İşte o rahip ismi neydi? Rahip diye yazmanızı rica ediyorum. Tamam, şimdi bundan sonrasını kesmeyeceğim. Özür dilerim. Kaldığımız yerden devam edelim.
Şimdi Hazreti İsa'nın cemaati, işte Yakup, yani cemaatin lideri Yakup, İsa'nın havarileri ve geniş manada cemaati itibariyle Kudüs Yahudiye bölgesinde teşkilatlanmış varlıklarını sürdürüyorlar. Nasıl? Bir Yahudi fırkası hüviyetinde. Ve bunlara biraz önce zikrettiğim o Yeni Ahit'in, yani Hristiyanların kutsal kitabının 5. metni olan Elçilerin İşleri kitabında, bakın Hazreti İsa'nın ölmesinden belki 30 yıl sonra hala Nasraniler denildiğini görüyorsunuz. Ve bunlar dünyanın dört bir tarafında Yahudiler arasında işte fesat çıkartan ayrılıkçı, hizipçi bir hareket olarak, bir tarikat olarak gösteriliyorlar. Tabii burada akla gelen şey şu: Hristiyanlık. Biz o dönemdeki, yani yine Elçilerin İşleri kitabındaki öyküden biliyoruz ki Hazreti İsa'nın öğretileri Filistin sahasının dışına çıkmış. Hı. Ve ilk geldiği coğrafyalardan bir tanesi doğal olarak Anadolu sahası. Hazreti İsa'ya inananlara, Hazreti İsa'ya iman edenlere ilk defa olarak Antakya'da Hristiyanlar denmiş, Mesihçi anlamında, Mesihçiler. Çünkü biliyorsunuz Hazreti İsa'nın standart kristolojik bir tanımlamasıdır Mesih.
Yani aslında Hristiyan denmesinin sebebi Hristiyan'ın anlamı Mesihçi demek.
Aynen.
Yani Mesih'e inananlar gibi olmuş
aynen
ya da Mesih'in öyle peşinden gidenler gibi
aynen
olmuş.
Öyle, aynen
anladım
öyle. Tabii burada çok ilginç birkaç nokta var. Müsaadeniz olursa onun altını çizmek isterim. Aslında biz Hristiyanlığı evrensel bir din olarak göreceğiz. Antakya'da ortaya çıkan, ismi itibariyle Antakya'da ortaya çıkan bu dinin birkaç yüzyıl sonra işte yükselişini artık en doruk noktasına ulaştığını ve 4. yüzyılda Roma yönetimiyle kol kola girerek Roma İmparatorluğu'nun dini olacağını İmparator Theodosius döneminde göreceğiz. 379 yılında ve sonrasında.
Peki ben yaz böyle heyecanlı araya girip anlatacağım. Şimdi İslam dininin ortaya çıkmasıyla peygamberimizin nübüvvetiyle birlikte Hristiyanlıktan böyle İslam'a geçişler hızlı bir şekilde mi olmuş? Yoksa evet, onlar böyle son derece hani muhafazakar ve hiçbir şekilde...
Yok, İslamlaşma çok büyük çapta. Şimdi biraz önce sizin gösterdiğiniz İslam ve Hristiyanlık kitabında ben orada anlatmaya çalıştım. İslam'ın o yani İslam'ın ortaya çıkışı aslında bu ifade de biraz yanlış. Yani İslam açısından baktığınızda Hazreti Peygamber İslam dininin son peygamberi. Yani ilk defa olarak 7. yüzyılda ortaya çıkmış değil ama...
Hazreti Adem'den itibaren.
Evet ama Hazreti Peygamber'in sonrasında özellikle 633-634 yılından itibaren... İslam fetihleri çok büyük bir ivmeyle Hazreti Ömer döneminde özellikle Müslümanların çok büyük bir imparatorluğa inkılap ettiklerini görüyoruz. Ve bu dönemde hakikaten Hristiyanlar arasında çok ciddi oranda bir İslamlaşma var. Ama tabii bu Müslüman yani Hristiyanların İslamlaşması başlığımız ana başlığımız bu olabilir ama o dönemde Hristiyanlık da 7. yüzyılda yek vücut yek nesak bir yapıda değil. Yani Miyafizitler var, Nesturiler var, Maruniler var, Melkitler var,
Ebiyonitler var. Peki bunların esasında birbirinden yani bu bahsettikleriniz böyle mezhepsel bir farklılık değil ama.
Mezhepsel bir farklılık ama aslında onun ötesinde çok daha ciddi ayrışımlardır.
Mesela neden birbirlerinden ayrılıyorlar? Yani birkaç tane örnek verir.
Şimdi bir tarafıyla baktığınızda aslında ilk ayrışımlar Hazreti İsa'nın şahsiyeti üzerinde ve misyonu üzerinde ortaya çıkıyor. Yani Hazreti İsa mesela diyelim ki Nasraniler, bana göre Havari cemaatinin temsilcisi olan, takipçisi olan sonraki yüzyıllarda gruplar var. Kimdir bunlar? İşte İsa, Hazreti İsa'nın havarileri, onun sonrasında Nasraniler diyebiliriz, sonrasında Ebiyonitler diyebiliriz. Ebiyonitlerden biraz daha farklı olarak dinamik monarşenistler diyebiliriz ve burada birçok isim sayabiliriz.
Peki bunlar birbirlerini hiç kabul etmiyor mu? Yani birbirine din dışı gibi mi
bakıyor? Hayır, bu bir gelenek. Şimdi bir isimlerini zikrettiklerim bir gelenek. Bunlar ne diyorlar? Bir tane Allah vardır, Hazreti İsa diyorlar, bir beşerdir. Ve bir peygamberdir ve
sonra bunlar muhtemelen İslam'a geçti zaten.
Bunların evet zaten gelenek dışında bırakıldıkları için tarihsel süreçlerini takip etmek biraz zor. Ama Roma İmparatorluğu'nun gücünün yetemeyeceği ya da az olduğu, nüfuzunun az olduğu yerlere göç etmiş olmaları çok muhtemel. Arabistan sahası gibi işte Suriye çölleri gibi, Habeşistan gibi. Özellikle eski İran sahası gibi, Sasanilerce yönetilen eski İran sahası gibi bölgelere göç etmiş olmaları çok muhtemel. Yine merak edenler detayları benim İslam ve Hristiyanlık kitabımda bulacaklardır. Fakat sadece bu kol değil erken dönemde bizim karşılaştığımız şey. Bir taraftan tabii konu konuyu açtı. Tekrar aynı yere döneceğim yani Hristiyan ismi noktasına döneceğim ama. İkinci yüzyılın bir resmini çektiğimizde yani kilise yazarlarının eserlerine diyelim ki baktık. Mesela ikinci yüzyılda İreneus, üçüncü yüzyılda Hippolytus, bir sonraki yüzyılda diyelim ki Epifanius. Bunların eserlerine baktığımızda sayısını kontrol edemeyeceğimiz kadar çok İsa cemaati var. Hristiyan cemaati var. Bunların içerisinde Hazreti İsa beşerdir diyen var, tanrıdır diyen var. Efendim baba oğul kutsal ruhtan oluşan tanrısal şeyin evet bir hipostasisidir yani bir şahsiyetidir diyen var. Hayır, aynı Tanrı'nın farklı formlarda görünmüş şekillerinden bir tanesidir diye.
Yani tamamen yoruma dayalı olarak birbirlerine
ayrışmışlar. Kesinlikle spekülasyon. Zaten buna kristoloji deniyor ve aslında spekülasyonları üretenler de 2. yüzyıldan itibaren Anadolu coğrafyası da başta olmak üzere ortaya çıkan Hristiyan teologlar.
Peki Anadolu'da Hristiyanlığın tarihi yazılmıştır derken siz ikinci madde olarak aslında bunların kurucusu Pavlus, Anadolu'dan çıkma bir isimdir diyorsunuz. Tarsuslu Pavlus diyorsunuz.
Evet.
Peki Pavlus neden bu kadar ön plana çıktı Hristiyanlıkta?
Şimdi aslında Hazreti İsa'nın yaşamı sırasında kendi ifadesine ya da Yeni Ahit metinlerindeki ifadelere göre Hazreti İsa'yı tanıyan birisi değil. Hazreti İsa'yı bilen birisi de değil. Hazreti İsa'nın ölmesinden sonra sahneye çıkıyor. İşte Şam
Peki vizyonu... dönem itibariyle yani birebir böyle karşılıklı gelmemişler. Onunla birlikte gezmemiş, konuşmamış ama... dönemi ne zaman? Yine aynı dönem.
Muhtemelen Hazreti İsa'nın ölmesinden 3-5 yıl sonra. %100 emin değiliz. Fakat bir takım veriler bizi buna sevk ediyor. İşte bahsettiği bir takım Romalı yöneticilerin görev sürelerini biliyoruz. İşte Aretas'tan falan bahsediyor, Nebat Kralı'ndan. Onun görev süresini falan biliyoruz. Yakalamaya çalışıyoruz. 3-5 sene sonra cemaate katılıyor. Yani en azından Hristiyan geleneği öyle söylüyor. Pavlus'un işte Hazreti İsa ölüyor. Aslında oradan alalım. Yani belki izleyiciler için daha bilgilendirici olacak. Hazreti İsa ölüyor Hristiyanlara göre. Ölümünden sonra çarmıha gerilerek ölüyor. Ve bu çok önemli bir şeydir, olgudur. Çünkü Hristiyanlığın temeli Hazreti İsa'nın çarmıhı üzerinedir. Hazreti İsa çarmıha gerilerek ölüyor, öldürülüyor. Romalılar ve onlarla işbirliği yapan Yahudiler burada parmağı olan gruplar olarak tasnif edebiliriz. Ölümünden sonra üçüncü gün diriliyor ve göğe çıkıyor. Ancak bu dünyayla ilgisini, rabıtasını kesmiyor. İşte kendisini inananlara görünüyor. O sırada Hazreti İsa'nın cemaatine zulmetmekte olan aslında. Ve işte Sanhedrin'in yöneticisi yüksek rahipten, Yahudi yüksek rahipten aldığı yetkiyle Hazreti İsa cemaatini, havarileri kovuşturan Pavlus adında birisi, bizim tanımadığımız,
yani aslında Hazreti İsa'nın düşmanı.
Tabii ilk planda öyle. Tamam. Tarih sahnesinin çıkışı bu. Şam yolundayken, işte Şam bölgesine giderken Hazreti İsa ona görünüyor gökten. Yeni Ahit kitabında anlatıldığına 3 tane farklı rivayeti var bunun. Üçü de Elçilerin İşleri kitabında. Bir de Pavlus buna atıfta bulunur. Yani Hazreti İsa'dan vahiy aldığına dair. Hazreti İsa'ya, Hazreti İsa onu görüyor ve elçisi olarak seçiyor. Ona diyor ki sen benim seçtiğim bir elçisin, bana zulmetmeyi bırak. Sen bundan sonraki süreçte benim mesajımı ve müjdemi, müjde dediğimiz şey İncil, benim mesajımı ve İncil'imi diyor dünyanın dört bir tarafında duyuracaksın. Bundan sonra hikaye şu şekilde devam ediyor. Şimdi bir Pavlus'un kendi mektuplarındaki anlatımı var, bir de Luka'nın Elçilerin İşleri dediğimiz, yani aslında Pavlus'un öğrencisi Luka'nın Elçilerin İşleri kitabı dediğimiz metindeki anlatımı var.
Bazı açılardan, yani o herhalde Luka'nın anlatımında şey gibi olacak. Hani hocam bana böyle anlattı der gibi. Değil mi? Öyle
düşünüyorum. Muhtemelen bazen iştirak ettiğini de anlıyoruz eğer doğruysa. Fakat Luka her halükarda biraz tarihi yeniden şekillendirmiştir. Yani Elçilerin İşleri kitabı.
Ben biraz düzenleyeyim der gibi.
Tarih metnidir. Şimdi tabii benim kanaatim burada şu. Pavlus'la havariler, Hazreti İsa'nın havarileri arasında aslında bir ikilik var. Biz bunu yeni ahit metinlerinden biliyoruz. Şimdi Hristiyan geleneği şöyle düşünüyor. Diyor ki Pavlus Hazreti İsa'ya iman etti, havarilere katıldı. Ve havarilerle birlikte, Hazreti İsa'yı yaşamı sırasında iman etmiş olan havarilerle birlikte Hazreti İsa'nın öğretilerini tüm cihana teşmil etmeye başladılar. Birinci ihtimal bu. İkinci ihtimal yine Hristiyan geleneğinde biraz daha ılımlı şeyler. Evet diyorlar. Yani Pavlus'la havariler arasında bir takım anlaşmazlıklar olmuştur. Fakat bu sorunları henüz onlar kendi yaşamları sırasında işte havariler konsili gibi bir takım meclislerde çözdüler. Küçük anlaşmazlıklara rağmen temelde aynı yolun yolcusuydular, din kardeşiydiler ve şeye devam ettiler.
Peki o anlaşmazlık söylemiş. Şimdi mesela şu zaten çok tuhaf, yani hayatı boyunca inanmamış, yanında olmamış, hatta onu yakalamaya, öldürtmeye gayret etmiş bir adam olarak Pavlus ortaya çıkıyor. Hazreti İsa'nın ölümünün ardından işte inançlarına göre Hazreti İsa tekrar yeryüzüne indi. Pavlus'a göründü yolda, dedi ki sen ne yapıyorsun? Sen bana gel, iman et, sen benim dinimi yay, işte benim kitabımı anlat dedi.
Evet.
Yani Pavlus diyor ki bundan sonra benim peşimden geleceksiniz çünkü peygamber beni seçti.
Aynen öyle. Ha,
peki sonra rivayete göre, işte onların inancına göre sonradan havarilerle bir araya geldi.
Evet.
Peki bunların havarilerle anlaşamadığı nokta, biz dini böyle anlatmayalım da böyle anlatalım gibi mi?
Tabii şimdi şöyle, mesela çok temel bazı anlaşmazlıklar var. Bunlardan bir tanesi Musa şeriatın meselesidir. Musa şeriatı nedir? Tevrat. Yani Tevrat'tan Yahudi alimler bir takım hükümler çıkartıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 613 tane. Nedir bu? Şunu yapmalıyız, bunu yapmalıyız, bundan uzak durmalıyız, Şabat'ı gözetmeliyiz vesaire vesaire. Bunun gibi birçok şey. Şimdi Hazreti İsa'nın cemaatine biz baktığımızda, hani biraz önce dedim ya, Nasraniler dediğimiz cemaate. Hem Yeni Ahit metinlerinde hem de harici bir takım metinlerde bu cemaatin Hazreti İsa'nın sonrasında da biz Yahudi yaşam tarzına sadık olarak varlığını devam ettirdiğini görüyoruz. Bu ne demek? Yani İsrail'in tanrısına, bakın İsrail'in tanrısı. Çünkü Hristiyanların tanrısı sonradan, Pavlus'tan da sonra
tesis etmeyin. İsrail derken İsrail devletinden bahsetmiyor.
Tabii ki Yahudilerden bahsediyorum. Hı hı. Şimdi o dönemde Musa şeriatına bağlılığı sürdürerek varlıklarını devam ettirmişler. Kim bunlar? Hazreti İsa'nın havarileri. Hı hı. İşte başlarında Yakup var ve bir cemaat var. Binlerce kişiden müteşekkil bir cemaat. Fakat Pavlus'la o noktada ayrışıyorlar. Hangi açıdan? Pavlus diyor ki şeriat kaldırılmıştır. Hı. Neden?
Yeniden çünkü, inşa edeceğiz çünkü.
Çünkü diyor ki aslında diyor Hazreti İsa'nın, yani Hazreti İsa demiyor tabii, o yani salt bir peygamber olarak da görmüyor İsa'yı. Daha yüce bir kristolojik anlam
veriyor. O şey mi diyor, Tanrı'nın oğlu diyenlerden mi o?
Şimdi aslında şöyle, evet ama Pavlus dönemindeki kullanılan kristolojik ifadeler bence tartışılır. Yani biz Pavlus'un teslis doktrinini doğrudan Pavlus'un ortaya koyduğunu söyleyemeyiz. Bana kalırsa bu 2. yüzyılda ve sonrasındaki gelişmelerin ürünüdür. Ancak Pavlus'un Hazreti İsa'yı salt bir beşer olarak gördüğünü de bence söyleyemeyiz. Onu beşer üstü bir statüye yüceltir. Evet, bazen Tanrı olarak da, yani kendi mektuplarında Tanrı olarak da niteler ama benim genel itibariyle sezdiğim şey Tanrı'yla yeryüzü ya da insanlık arasında bir ara bulucu, bir kefaret olarak görmesidir. Bu da aslında Pavlus teolojisinin temeli işte. Hani ikinci bir nokta.
Peki ben şunu anlamaya çalışıyorum. Yani çevresi nasıl inanmış? Yani tamam, herkesin inancına bir saygı gösterelim, eyvallah, onu buraya koyarak soruyorum ama gerçekten hayretler içerisindeyim. Şimdi kimse dememiş mi ya sen 3-5 sene öncesine kadar zaten onu öldürmek istiyordun, şimdi nereden çıktı, ben onu gördüm. Ya biri çıkıp da ya ben peygamberi gördüm, bana işte böyle tebliğde bulundu, ben artık onun yolundan gideceğim. Niye inanmışlar ki ona?
Şimdi inandıkları Hristiyan geleneğinin bir kabulü ama ben naçizane bir tarihçiyim ve benim şeyim hep sormaktır, yani gerçekten de inanmışlar mı?
Gerçekten ama şimdi
benim
bugün
kanaatim
ama
öyle
şimdi
değil.
2021'de burada masada onun ismini zikrediyorsak bayağı bir insan inanmış kendisine.
Ama burada başka bir şey var. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Pavlus'un aslında ilk planda havarilerle ne tür bir ilişki içerisinde olduğu çok tartışmalı bir konu. Şimdi bir kere havariler Hristiyan değil bana göre. Ve biz havarilerin tarihini Hristiyanlık tarihi başlığı altında değil, Yahudi tarihi başlığı altında okumak zorundayız bana göre. Ve burada bizim karşımıza farklı tarihsel bağlamlar çıkar. Ne çıkar? Mesela Romalılarla Yahudilerin ilişkileri çıkar. Filistin bölgesinde ortaya çıkan Mesihi isyanlar çıkar. 66-70 yılları arasında cereyan eden 1. Roma Yahudi Savaşı çıkar. 132-135 yıllarında Bar Kokhba isyanı vesilesiyle patlak veren, şimdi havari cemaatinin tarihini şekillendiren, hı hı, siyasi olgular bence bunlardır.
Aslında sizin böyle söylemenizin sebebi şu değil mi? Yani öyle mi? Bugün bizim Hristiyanlık olarak bildiğimiz anlayış, din neyse aslında Pavlus'un ortaya koyduğu bir işte düşünce, fikir ya da inanç sistemi üzerinden insanların yürüdüğü bir yol gibi düşünelim.
Bravo.
Ama Hazreti İsa'nın aslında tebliğ ettiğinin peşinden gidenler havarilerdi. Ama işte o havarilere Hristiyan diyemiyoruz çünkü Hristiyanlık anlayışı başka, evet, bir şey temsil ediyor diyorsunuz.
Çok güzel, doğru yakaladınız. Hı. Burada şöyle bir şey var. Şimdi mesela çok önemli, yani bugün bizim Hristiyanlık dediğimiz inanç sisteminin temel mesela dayanaklarına bakalım. Mesela soteriolojik anlamı. Soteriye kurtuluş demek. Kurtuluşa dair. Şimdi Hristiyanlıkta temel inanç Hazreti İsa'nın, yani en azından kendi kutsal metinlerinde Pavlus'un ya da işte diğer bir takım yazarların söyledikleri şey şudur. Hazreti İsa'nın çarmıhı hadisesidir. En önemli olgu. Çünkü insanlığın Adem'den itibaren asli günah, yani bir günahın içerisinde, işte Adem'in cennetten kovulmasına sebebiyet veren bir günahın parçasını teşkil ettiği bütün insanlık ailesi.
Ya zaten bir şey söyleyeceğim. Hazreti İsa çarmıha gelip de şimdi onların inancını ve şeyini düşünüyorum. Hani zihin dünyasını gözümüzün önünde canlandırdığımızda Hazreti İsa çarmıha gerilip de sonrasında işte göğe yüksel, oradan Mesih olarak tekrar geldi, bana göründü demese zaten şey yok ki. Ortada Hristiyanlık diye bir şey yok ki. Yani
tabii,
illa
o
ki gidecek, gelecek
yok,
de ben sana el verdim gibi olacak.
Aynen öyle.
Anladım. Şimdi bir dakika. Biz Anadolu'nun Hristiyanlar açısından önemini konuşuyoruz ya. Onlar tabii, onlar Pavlus'u ne görüyor? Ne diyor mesela? Aziz
tabii,
diyor.
Tamam. En büyük aziz.
Yani o zaman onlara göre bir numaralı aziz Pavlus. Ve Pavlus Tarsus'ta doğdu.
Evet.
Bütün Hristiyan dünya Tarsus doğumlu olduğunu birinci de. Tarsus'a, hı-hı, geliyorlar mı peki? Hazreti Aziz Pavlus'u anmaya,
yani
yad etmeye.
Yani çok büyük bir hac merkezi veya bir kült merkezi değil ama şüphesiz bir şeye gelenler vardır yani.
Bu arada gelen sorulardan bir tanesi, en çok gelen sorulardan bir tanesi, şimdi beni de uyardı. Nasıl hacı oluyorlar burada? Ne yapıyorlar?
Şimdi aslında onların, yani Hristiyanların kendi kutsal metinlerinde hac diye böyle çok belirgin bir ibadet yok. Ama var yani. Hristiyanlık tarihinde hac diye bir ibadet var mı? Var. Biz bunu nereden biliyoruz? Mesela size şöyle örnek vereyim. Haçlılar mesela Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönem. Mesela Sofronios'un bir mektubu var Kudüs.
Bu arada özür dilerim, bir tane videolu sorumuz varmış. Tam da bununla ilgili onu bir ekrana taşıyalım, ondan sonra da sorumun cevabını alayım.
İyi akşamlar Pelin Hanım. Sizi ve tüm gündem ötesi seyircilerini selamlıyorum. Hocama sorum. Hristiyanlar İzmir Efes'te hacı mı oluyor? Hacı olmak için yaptıkları ritüeller nelerdir?
Teşekkür ederiz Furkan. Evet.
Evet, şimdi Efes'te aslında bu vereceğimiz cevabın kapsamı içerisinde özellikle Katolikler için işte oranın bir kült merkezi olması Meryem Ana'ya atfen. Yani aslında çok kısaca da olsa burada belki şeye de girelim yani birazcık.
Olur.
Şimdi Meryem Ana niçin özellikle Efes'le özdeşleştiriliyor? Şimdi Yuhanna Hazreti İsa'nın en önemli havarilerinden bir tanesi. Bizim görebildiğimiz, bilebildiğimiz kadarıyla. Hatta Hazreti İsa'nın sevgili öğrencisi olarak geçiyor. Yine o metinlerde Meryem Ana'nın çarmıh hadisesinden sonra işte ilk planda havariler dönüyorlar Kudüs'e, orada ibadete veriyorlar kendilerini. Sonra Yuhanna'nın Meryem Ana'yı yanına aldığı rivayet ediliyor. O metinlerde geçiyor. Ancak biz daha sonraki yüzyıllarda mesela İrenaeus gibi, İşte bu Lyon Psikoposu çok önemli bir Hristiyanlık tarihinde çok önemli bir isimdir. 170'li 180'li yıllarda bir takım yazılar kaleme almış Hristiyanlık tarihiyle ilgili. O mesela ya da Eusebius, kilise tarihçilerinin ilki mesela, diyorlar ki ya işte Yuhanna sonradan diyorlar Efes'e geldi. Efes'te yaşadı. Hatta işte Patmos'a bir ara sürgün edildi o adaya. İşte hani Yeni Ahit'te biraz önce bahsettim ya. Yuhanna'yı da, özür diliyorum, Yuhanna'nın Meryem Ana'yı da yanına aldığı inancı. İşte bu yüzden Meryem Ana'nın da Efes'e Yuhanna ile birlikte geldiği şeklinde bir kabul söz konusu. Tabii orayı bu yüzden bir kült merkezi olarak görüyor. Özellikle Katolikler için Meryem Ana'nın önemi daha fazla.
Peki mesela ne yapıyor? Geliyor Meryem Ana evine. Sonra?
Ziyaret ediyorlar. Yani
ziyaret
bir
edince
ayin,
hacı olmuş sayılıyor
bir ayin,
mu?
Evet, bir ayin icra ediyorlar. Ama bu tabii özellikle belirtmek istiyorum. Yani bütün Hristiyan dünya için bağlayıcı bir şey değil. Mesela biz biraz önce ifade etmeye çalıştığım şey oydu. Mesela Kudüs Patriği Sofronios'un verdiği bir vaaz var. Tam İslam fetihlerinin başlangıcında henüz Müslümanlar Kudüs'ü ele geçirmemiş. Sofronios diyor ki şikayet ediyor. Araplar diyor geldiler işte Beytüllahim'i falan ele geçirmişler falan. Biz diyor hacca gidemiyoruz. Nereye gidiyorlar? Kudüs'e. Çünkü orada da onlar için kutsal birçok şey var. İbadethaneleri var, şeyleri var. Sofronios'un mesela o mektubundan bizim gördüğümüz şey nedir? Çok net bir biçimde Filistin sahasında Kudüs'ün onlar için bir hac merkezi şey yapması ve Müslümanları yani kendi ifadesiyle Araplar yani. Henüz bir din geldiğinden haberdar değil Sofronios. Detayları benim İslam ve Hristiyanlık kitabımda bulabilir okurlar.
Kitaptan çok isteyen var. Gündem ötesi etiketiyle yazarsınız.
Şikayette bulunuyor. Ya da Haçlılar çağına bakın. Haçlılar çağında mesela Haçlı seferlerinin çıkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi nedir? Haç yollarının işte Müslümanlar tarafından kesilmesi falan filan. Hatta tapınak şövalyeleri gibi bir örgüt bile söylem itibariyle en azından işte hacıları, Hristiyan hacıları korumak için ortaya çıkmış.
Peki
diyebilirim.
Kitaplarında o bahsettiğiniz kitaplarında hiç hacca dair şu şekilde hacı olunur gibi bir şey var mı? Yok.
Hayır. Yani şunları yaparsanız ben hatırlamıyorum böyle bir şey.
Tamam.
Yani Hristiyanların kutsal metinleri hatırlamıyorum.
Peki ama şunu söyleyebiliriz. Meryem Ana evine Katolikler geliyor dediniz. Hı hı. Ama muhtemeldir ki hemen hemen tüm Hristiyan dünyası için burası ilginç bir hani cazibe merkezi, gidelim görelim diyebilecekleri.
Çünkü Meryem Ana sadece Katoliklere, Meryem Ana'ya verilmiş bir ünvan var Hristiyanlıkta, Teotokos. Şimdi bu Teotokos Tanrı doğuran demek. Tanrı'nın annesi.
Bu arada Meryem Ana evinin de görüntülerini ekrana taşıyor arkadaşlarım. Onu da...
Bu özellikle 431 ve 449'da iki tane konsil toplandı. Birinci Efes ve ikinci Efes konsilleri. O dönemde İskenderiye Başpiskoposu Kirillos'la İstanbul Başpiskoposu Nestorios arasında patlak veren bir anlaşmazlık var. Aslında bu anlaşmazlığın arka planı kiliseler arası rekabettir. Konstantinopolis yani İstanbul kilisesiyle İskenderiye Kilisesi arasındaki bir rekabettir. Fakat bu rekabet Kristoloji ve sonrasında Mariyoloji yani Meryem Ana'ya dair bir tartışma biçiminde neşvünema buldu. Bir taraf dedi ki Hazreti İsa dediler Mesih'in annesidir. Yani Kristotokos'tur. Kirillos dedik, Nestorios bunu söylüyor. Antakya geleneğinden geliyor. Hani biraz sonra belki gireceğiz dedik ya eğitim kurumları falan. Kirilos ise hayır diyor, o Teotokos'tur. Aslında Teotokos da o gün ortaya çıkmış. Yani 4. 5. yüzyılda ortaya çıkmış değil. Daha önceki bir ünvandır Meryem Ana'ya atfen verilen ama. Burada aslında Meryem Ana ile ilgili çok ciddi bir tartışma var. Bakın bu tartışma Hristiyan dünyayı kalıcı olarak bölecek sonra. Yani Nestorius, Mopsestalı Theodoros diye yine bizim Anadolu'dan çıkmış çok meşhur bir teoloğun öğrencisi. Nestorius 431 Efes Konsili'nde aforoz edilecek, sürgün edilecek. Onun taraftarları 488 yılında İmparator Zenon Urfa'daki bir teoloji okulu var. Bu görüşleri yayan. Onu kapatacak ve onun taraftarları eski İran sahasına gidecekler ve Doğu Kilisesi'ni kuracaklar. Bakın orada zaten İran'da Hristiyanlar var. 2. yüzyıldan itibaren biz varlıklarını tespit edebiliyoruz, takip edebiliyoruz. O kilisenin kristolojik ve teolojik pozisyonuna işte bu Nestoriusçu diyelim öyle dendiği için.
Tamam.
Aslında o kilisenin mensupları itiraz ediyorlar. Hayır biz Nestori değiliz diye. Ama en azından saygı duyuyorlar. Mopsestalı Theodoros'un takipçileri bunlar. Kristolojik pozisyon itibariyle. Ve eski İran sahasında var oldular. Bakın Meryem Ana ile ilgili bir tartışma.
Peki mesela onlar Meryem ne diyor Meryem Ana'ya, öbürleri ne diyor Meryem
Şimdi,
Ana'ya?
Şimdi hepsi tabii ki bir kutsiyet atfediyor.
Yani hepsi Hazreti İsa'nın annesi olduğunu kabul ediyor bir kere.
Tabii ki hepsi
tamam,
kabul ediyor.
Tamam, bakış açı. Bir tanesi Mesih'in annesidir diyor, öbürü ne diyor?
Şimdi aslında hepsi, yani Kristotokos diyen de Hazreti İsa'yı ya bu beşerdir demiyor. Yani Nestorius'un da böyle bir iddiası yok.
Peki nedir?
Hepsine göre bu bahsettiğim cemaatlerin, grupların hepsine göre Hazreti İsa tanrıdır. Ha. Fakat ondaki tanrılığın boyutu tartışmalı.
Ha, boyutu ile ilgili anladım.
Tabii ki. Şimdi iki farklı şahsiyette, iki farklı hipostasis olarak mı var? Yani iki farklı şahsiyette.
Tamam anladım. Bu zaten
peki,
çok detaya giriyor.
Aynen.
Şey, bir de kavramlar. Aynen. O artık şey, aynen. İlahiyat aynen. Fakültesindeki arkadaşlar evet. Konuyla ilgilensinler. Şimdi İlk kiliselerini Anadolu'da evet. kuruyorlar değil Hı-hı. mi? Doğal olarak. Çünkü birçok havarinin buraya geldiğini söylüyorsunuz. Pavlus'un zaten Tarsus'ta olduğunu söylüyorsunuz. Hı-hı. Onlar bulundukları yerde cemaati topluyorlar kendilerine ve bir Hı-hı. kilise mi inşa ediyorlar? Ya da
Şimdi
bir mabet mi yapıyorlar kendilerine?
Şimdi aslında orası da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi mesela burada şunu söyleyelim. Evet haklısınız. Anadolu'daki birçok kilise aslında dünyanın dört bir tarafında. Hemen tüm kilise merkezleri kendi kökenlerini Hazreti İsa'nın havarileriyle özdeşleştiriyorlar. Şimdi biz şunu biliyoruz. Ya da en azından elimizde buna dair bir veri var. Nerede? Yeni Ahit metinlerinde, yani Hristiyanların kutsal metinlerinde. Hı-hı. Mesela Antakya'da işte İsa'nın baş havarisi Petrus'un uğrakyenlerinden bir tanesi. İşte Hristiyan ünvanının ilk defa ortaya çıktığı Antakya. Aynı şekilde Pavlus ve Barnabas, bunlar da Barnabas ismini hepimiz belki birçoğumuz duymuşuzdur. Pavlus'un ve Barnabas'ın üst merkezi. Oradan misyonerlik ziyaretlerine gidiyor.
Birazdan Barnabas İncil'ini sorabilir miyim?
Olur, olur. Şimdi Petrus mesela Hristiyanlar ya da en azından Antakya Kilisesi. Diyor ki bizi İsa'nın baş havarisi Petrus kurdu. İşte bakıyorsunuz Efes'teki kiliseye efendim bizi Yuhanna kurdu. Yine İsa'nın sevgili öğrencisi. Bakıyorsunuz İstanbul'a efendim bizi işte Andreas kurdu. İşte Hazreti İsa'nın yine bir havarisi. Bunun gibi en erken dönemden itibaren bir takım iddialar ortaya çıkmış. Peki burada acaba bu sonraki yüzyıllarda bizim karşımıza çıkan hiyerarşik yapılanmasını tamamlamış türden bir kilise organizasyonu mu? Yani mesela Hazreti İsa'nın baş havarisi Petrus Antakya Kilisesi'nin ilk piskoposu mu mesela? Piskopos yani kilise
niye olmadığını düşünüyorsunuz?
Çünkü o dönemde aslında kastedilen şey Hazreti İsa'nın havarilerinin bir cemaat kurduklarıdır. Yani Antakya'ya Petrus gelmiş olabilir, şüphesiz gelmiştir yani. Veya Anadolu'daki başka yerlere gitmiş olabilir. Hatta bizim harici bir takım kaynaklardan bildiğimiz başka Hazreti İsa'nın başka varilerinin de başka yerlere gittikleri ama bugünkü manada hiyerarşik yapılanmasını tamamlamış kiliseden çok önceki bir süreçtir bu. Kilisenin bugünkü manasıyla söylüyorum ortaya çıkışı çok daha sonraki süreçtir.
Ha, herkes kendini önemli göstermeye çalışıyor öyle mi?
Açayım orayı biraz.
Olur.
Şimdi Hristiyanlığın özellikle...
Ama şimdi bir şey soracağım. Hristiyan dünya tarafından bu bahsedilen işte kiliselerin varlıkları ve kutsiyetleri mi artık neyse bir kutsiyet atfediyorlar mı? Bir önem veriyorlar mı? Varlıklarından haberdarlar mı?
Elbette haberdar. Ha, tamam. Tabii ki, tabii ki.
Tamam.
Fakat burada mesele şu. Şimdi...
Yani o zaman şunu söyleyebilir. İşte bizim cemaatin esas başladığı işte nokta şurasıdır. Biz işte oraya şu kiliseye gidelim diyebiliyorlar, öyle mi?
Elbette. Bakın şimdi
mesela... Ya da belki onlar da öyle mi hacı olduğunu düşünüyor? Ya belki işi oraya götüren ziyade, de var.
Hac'tan ziyade başka bir takım hakikaten çok önemli anlamları var kiliseler açısından. Neden? Şimdi antik çağda tabii diğerleri üzerinde ön plana çıkan bazı kilise merkezleri var. Mesela Roma, başkent.
Tabii.
Çok büyük bir şehir. Mesela İskenderiye bir ikinci şehir. Mesela Antakya. Şimdi bunlara aslında biz baktığımızda İmparator Konstantinos onaylamış yani. Bunlar zaten biraz daha büyük. Büyük merkezler. Diğer yerler üzerinde. Hani hem nüfus itibariyle büyük hem Roma garnizonlarının bulunduğu yer. Her açıdan önemli şehirler ve İmparator Konstantinos 325'te İznik Konsili'ni, Nikaya Konsili'ni topladığında bu üç kilise merkezine imtiyazlı bir statü veriyor. Hmm. Bunlar bütün Roma dünyasında en üst düzeydeki üç kilise merkezi. Fakat zamanla işler...
Peki bir soru, bunun manevi anlamda bir değeri var gibi, yani bizimkine önem atfetti mi? Yoksa bir takım kararlar alındığında işte atıyorum hani sizinki bir oydur da onunki üç oydur gibi böyle bir şey mi
her
var?
Her açıdan önemli.
Ha, her açıdan.
Şimdi manevi açıdan da çok büyük önemi var, maddi açıdan da var. Niye? Çünkü İmparator Konstantinos kiliseye ve ruhbanlara çok büyük imtiyazlar verdi.
Ha, para dağıtıyor, anladım bunları, anladım.
Para artı yani piskoposluk mahkemelerinden tutun din adamı atama yetkisine kadar... İşte
siyaseten de bayağı böyle ağırlıklı.
Siyasi olarak, hukuki olarak, mali olarak o kadar çok imtiyazı var ki. Şimdi bu çok büyük bir güç demek, çok büyük bir nüfuz demek. Dolayısıyla kilise merkezleri arasında bir rekabet ortaya çıkıyor. Burası çok önemli. İmparatorlukta siyasi ağırlık merkezi 4. yüzyılda değişmiştir. Bakın önce Nikomedia önemli. Sonra işte Konstantinos'la birlikte İstanbul önemli. Nikomedia dediğimiz İzmit. Tetrarşi döneminin başkentlerinden bir tanesi. Sonrasında İstanbul, Konstantinos'la birlikte ve zamanla biz bir bakıyoruz ki İstanbul artık imparatorların ikamet ettikleri bir şehir oluyor. Ve biz özellikle Theodosius döneminden itibaren 379-395 döneminde toplanan İstanbul Konsili ile birlikte 381'de hı hı. İstanbul Kilisesi'nin de biraz önce saydığım o imtiyazlı statüye kavuşturulduğunu görüyoruz. Hı hı. Ve işin doğrusu Roma Kilisesi şunu sezmiştir. Yani imparatorluğun siyasi ağırlık merkezi artık İstanbul. Ve bu kilisenin yükselişinin önüne geçmek çok zor. Haklıdırlar. Neden? Çünkü 451'de Kadıköy'de toplanan konsilde bu sefer İstanbul en üst kilise olarak tanımlanmıştır. Neden? Çünkü yeni imparatorluğun başkenti. Zaten Theodosius 381 konsilinin ilgili kanununda aynı imtiyazı İstanbul'a niçin verdiğini kendisi söylüyor. Diyor ki yeni Roma'dır. Yani yeni başkentimiz burasıdır. Hı hı. Bu Roma Kilisesi'ni ve aslında diğer kiliseleri ilginç bir önlem almaya yönlendirdi. Nasıl bir önlem? Şimdi şunu söylemeleri gerekti artık. Ya başkent kilisesine Roma yönetiminin verdiği desteğin biz önüne geçebilir miyiz? Hayır, bu böyle devam edecek. Ama öyle bir argüman bulmamız gerekiyor ki X bir konsilin, X bir imparatorun kararının bizim statümüzü değiştirmemesi lazım. Ve dedi ki bütün kilise merkezleri artık Roma'dan başlayarak bizim üstünlüğümüz X bir konsilin kararıyla, X bir imparatorun söylemiyle belirlenmemiştir. Neden üstünüz biz? Çünkü bizi Hazreti İsa'nın şu havarisi. Hı hı. Kim? Roma Kilisesi. Kim kurdu? Hazreti İsa'nın baş havarisi Petrus. Hı hı. Antakya şu kurdu. İşte ta Hindistan'dan tutun İspanya'daki kiliselere kadar.
Peki vahiy bölümünde geçen 7 kiliseyi biraz açabilir miyiz?
Tabii ki, bu da yine Anadolu'nun aslında önemini bize vurgulayan bir şey. Şimdi Yeni Ahit'in, yani biraz önce bahsettiğim Yeni Ahit'in son kısmı vahiy diye bir bölüm. Yuhanna'ya, Hazreti İsa'nın vahiy Hristiyanlara göre. Hazreti İsa yani yine havarisi Yuhanna'ya vahiy diyor ve bir metin kaleme aldırıyor. Bu metin aslında hakikaten vizyonlarla, çok karmaşık anlatımlarla, işin içinden çıkmak çok zor. Belki enigmatik, belki sembolik bir takım.
Peki bir saniye, vizyonlarla derken yani mesela ne oluyor? Birdenbire böyle şey mi? Yani bir sahne gördüm, şöyle bir şey vardı, evet, falan mı?
İşte
diyor?
Biraz önce mesela vizyon dedik, yani Hazreti İsa'yı gördü, Pavlus dedik ya, işte o vizyondur mesela. Hristiyanlar bunu bu şekilde...
Hatta gözlerini kaybetmiş falan, öyle bir şey vardı değil mi? Hani öyle bir kuvvetli vizyon görüyor ki gözler gidiyor.
İşte çok şey görüyor yani, parlak bir ışık görüyor. Gözlerini aslında farklı rivayetler farklı şekilde şey yapıyor da orada detaylara çok fazla tabii girmedik. Şimdi burada Yuhanna'ya yapılan bu şeyde, vahide, verilen vahide, Hazreti İsa'nın Yuhanna'ya vahyinde 7 tane kilise zikrediliyor. Hı hı. Bu 7 tane kilise bizim aslında Anadolu coğrafyasında Batı Anadolu'da yer alıyor. Nedir bunlar? İşte Efes, İzmir, Bergama, Tiatra, Sardis, yani Sard, Philadelphia, Denizli yakınlarında ve Laodikia. Şimdi bu kiliseler aslında Hazreti İsa'nın yani her bir kiliseye aslında ayrı bağlamlarda bir şeyler söylüyor. Ama bizim görebildiğimiz kadarıyla biraz hani şunu şunu şunu yapıyorsunuz, bakın bunu bunu doğru yaptınız, artık şu yolunuzu biraz düzeltin, biraz toparlayın gibisinden. Peki bunun önemi nedir? Hristiyanlar bunu genel itibariyle şey gibi anlıyorlar. Kıyamet öncesindeki, hı hı. Zaten bu yüzden ona apokaliptik bir metin deniyor. Kıyamet öncesindeki Hristiyan cemaatlerin özellikle dikkatini çekmek anlamını taşıdığını düşünüyorlar.
Şimdi düşüncelerine, inançlarına göre kıyamet kopmadan önce bu yedi kilisede ne olacak?
Aslında bir şey olacağı yok. Yani benim anladığım, benim görebildiğim kadarıyla net bir şey yok. Ama bu cemaatlerin kıyamet, yani bu cemaatlere verilen öğütlerin, bu cemaatlere verilen nasihatlerin, çünkü bunlar kozmik nasihatler. Yani mesela diyor ki şunu şunu şunu yaptınız. Siz diyor eskiden doğru yolu takip eden, doğru yolu izleyen cemaatlerdiniz. Mesela diyelim ki Laodikia cemaatine. Fakat süreç içerisinde diyor şöyle şöyle yaptınız, uzaklaştınız. Artık diyor bu yönünüzü birazcık düzeltin. Bunu yaparsanız kurtulursunuz.
Peki şunu soracağım size. Siz tabii bütün o metinleri ıncık cıncık araştırmış ve işi akademik manada da çalışmaya dökmüş birisiniz. Genel itibariyle, hani bilinen itibariyle şöyle değil miydi? Yedi kiliseye kıyametin kopmasından önce melek bu yedi kiliseye, aslında kilise dediğimiz cemaat, melek gelecek ve yedi cemaate haber verecek.
Şimdi evet haklısınız, fakat metin içerisinde bazıları çok sembolik anlamlar buluyorlar. Yani öyle yorumlayanlar da var, başka türlü yorumlayanlar da var. Yani
tamam, doğrudan... şimdi eğer kıyametle direkt ilişkilendiriyorlarsa, şimdi bir kısmının inancı böyle diyelim, bir kısmı buna inanıyor diyelim. Bu çok kıymetli bir şey değil mi? Yani yedi tane cemaate, yedi tane diyelim bölgeye, hani şu anda temellerinden yükselmiş bir kilise olmasa da yedi tane bölgeye meleğin geleceğine, hı-hı, ve kıyametin kopacağını haberdar edeceğine inanıyorlar ve buralarda Türkiye'de.
Evet. Çok, yine Anadolu'nun önemini
gösteren bir şey. Şimdi ben bu konsillerle ilgili olarak yani şeyi çok merak ediyorum tabii. Bunca yazılı metin varken ve hani bunca iddia varken, ben gördüm, ben duydum, ben yazdım falan, bir sürü şeyler varken, hı-hı, aralarından ne istinaden bu konsillerde ayıklama yapıyorlar da dört tanesini seçiyorlar?
İnciller özelinde sordunuz herhalde.
Evet.
Şimdi öyle bir şey yok. İnciller...
Bu arada kaç tane konsil var?
Çok konsil var. Yani antik çağda çok, geç antik çağda
bizim
çok,
Anadolu'da
dönemde çok. Tabii ki Anadolu'da var ama şimdi bunların içerisinde imtiyazlı konsil, yani ekümenik dedikleri ya da evrensel dedikleri.
Bizim Anadolu'da hangi? Mesela İznik konsilini çok iyi
şimdi
biliriz.
325 İznik, hı-hı, 381 İstanbul, 431 Efes, 449 2. Efes, 553 451 Kadıköy. Mesela bu çok önemlidir. Batı ve Doğu Hristiyanlığının ayrışması noktasında ve 553 İstanbul. İmparator Justinianus dönemi. Şimdi bu konsillerin hepsinde...
Bu konsiller şöyle bir şey mi? Yani dinin önde gelenleri, evet, sözüne güvendikleri kişiler geliyorlar, bir toplantı yapıyorlar.
Bravo.
Aşağı yukarı kaç kişiler mesela?
Sayılarını bilmiyoruz ama yüzler,
yüzlerle ifade edebiliyor.
Ya işte rivayete göre mesela diyelim ki İznik konsiline 318 kişi katılmış ama hakikaten bu kadar mı, bunu bilmiyoruz. Yani elimizdeki...
Burada dinin esası mesela dine yön verecek bir takım kararları belli maddeler halinde böyle sıra, evet şu gündemle şimdi toplanıyoruz deyip birileri böyle fikrini söylüyor, öbürleri de oylama yapıyor, ondan sonra şimdi artık böyle yaşanmasına karar veriyoruz, Hristiyan dünya böyle hareket edecek gibi mi kararlar
alıyor?
Şimdi
neden
alıyor
toplanıyor bu konsiller?
Neden?
Şimdi aslında Hristiyan dünyada Hazreti İsa'nın kim olduğu, Hazreti İsa'nın misyonunun ne olduğu konusunda, işte biraz önce bahsettim ya, henüz havariler ve Pavlus döneminden itibaren bir anlaşmazlık var.
Yani bir karar veremiyorlar. Oğlu mudur, işte şey midir, üçlemenin bir sembolü müdür?
Bravo. Şimdi ikinci yüzyıla bir bakıyorsunuz, üçüncü yüzyıla bir bakıyorsunuz, 50 tane farklı cemaat var. Mesela Epifanius 60 tane saymış. 80 tane sayıyor. Bunları 20'si Hristiyanlık dışında, 60 tane cemaat sayıyor. Bu ne demek? 60 tane farklı İsa tasavvuru var Akdeniz Havzası'nda. Ne zaman? 3. yüzyılda, 4. yüzyılda. Şimdi Roma yönetimiyle Hristiyanlık bir entegrasyon sürecine giriyor. Özellikle burası önemli. Konstantinos'la birlikte. İşte bu tetrarşi ya da büyük Diokletianus dönemindeki o büyük zulüm sürecinin sonrasında Ve imparatorluğun aslında Hristiyanlıkla ilgili düşüncesi yeknesak bir yapı. Yani Hristiyanlık dediğimiz şey Hristiyanların bir kilise çatısı altında toplanmaları. Çünkü imparatorların buradan bir siyasi beklentisi var. Bu ayrı bir konu, buraya girmiyorum. Fakat bir bakıyor imparatorlar, yani Hristiyanlık paramparça bir halde. Mesela diyelim ki Konstantinos dönemi özelinde konuştuk, İznik konsili özelinde konuşalım. Şimdi 4. yüzyılın başında imparatorluğun dört bir tarafında farklı farklı insan tasavvurları, özellikle bir tartışma çok ön planda. Ariusçuluk, işte meşhur Arius. Donatistler mesela. Samsatlılar dedikleri, işte Samsatlı Paulus taraftarları ya da bugünkü itibarla söylersek dinamik monarşiyenistler. Yüzlerce böyle farklı grup. İyi de bunlardan hangisinin ekseninde biz bir Hristiyan birliği sağlayacağız? Aslında bu tartışmaların ya da bu konsillerin arkasında biraz bu var. Ama imparator salt konsili toplarken bu amacı mı gütmüştür? Hayır. Onun amacı işte iktidarının 20. yılında Hristiyanlığa geniş çaplı bir destek verildiğini.
Peki şunu soracağım. Benim aslında bu soruya giriş yapmamın sebebi biraz da Yakup İncil'ine dikkat çekmekti. Hı hı. Çünkü sizin Yakup İncil'i ile ilgili olarak da çok enteresan tespitleriniz var. Ama acaba bu başka bir program konusu mu? Onu bilmiyorum da. Onu ben not alacağım. Süremiz el verirse konuşalım. Hı hı. Yoksa daha sonra konuşuruz. Hı hı. Şimdi diyelim ki yani gözümüzde canlandıralım. İşte 300-400 kişi bir araya geldi. Hı hı. Mesela İznik Konseyi'ne kaç kişinin katıldığını varsayıyoruz?
İşte 318 kişi
318
deniyor.
318. Şimdi orada diyorsunuz ki genel kanının aksine bu çok yanlış bilinir diyorsunuz. Hı hı. Orada kanonik İncil'ler seçilmiş değil diyorsunuz.
Değil, tabii ki değil.
Ve ben şunu merak ediyorum. Ne yaptılar? Tek tek böyle metinleri okuyup da ya biz bunu kabul edelim ya da biz bunu gerçekmiş gibi kabul edelim veya bunu din dışı sayalım falan diye tek tek gözden geçirip ondan sonra oylamaya mı sundular?
İncilleri mi? Evet. Aslında öyle değil. Şöyle.
Nasıl?
Birazcık müsaadeniz olursa İncillerin kanonikleşmesi tarihinden bahsetmek lazım. Şimdi bizim bugün 4 İncil dediğimiz Hristiyan dünyanın iman ettiği Matta, Markos, Luka, Yuhanna tarihçilerin birçoğuna göre 70-110 yılları arasında yazılmış. Markos, Matta, Luka, Yuhanna sırasıyla. En azından birçok araştırmacı bu görüşte.
Peki bunlar mı yazmış? Bu isimler mi yazmış?
Değil. Hayır, değil.
O havarilerin anlatımı üzerine birileri
şimdi
yazmış.
Şimdi şöyle, Hristiyan geleneğine göre, kiliseye göre evet. İsa'nın sevgili öğrencisi Yuhanna, İncil'in yazarı. İşte Petrus'un katibi, öğrencisi Markos, İncil'in yazarı. Matta vergi toplayıcı, yine Hazreti İsa'nın havarileri arasında ismi çok zikrediliyor, İncil'in yazarı. Ama araştırmacılara göre, ki bana göre de öyledir, Hazreti İsa'yı tanıyan bilen insanlar değil. Fakat sonradan gelenek bunları havarilerle ve havarilerin öğrencileriyle özdeşleştirmiş. Bu İncil'ler evet, kronoloji itibariyle bizim elimizde bugün mevcut 30 küsür tane İncil'in içerisinde muhtemelen biraz daha eskiler. 70-100-110 yılları civarında. Hazreti İsa'nın hayatıyla ilgili bir takım veriler bize sunuyorlar. Onun çarmıha gerilişini anlatıyorlar. Zaten bu İncil...
Birbirlerine benziyor mu bu anlatımlar?
Şimdi aslında bazı açılardan benziyorlar. Özellikle ilk üç çok birbirine benziyor. Matta, Markos, Luka. Bunlara zaten bu yüzden sinoptik İncil'ler deniyor ama anlatımlarında bu benzerliklerin içerisinde farklılıklar da var. Bu tabii ayrı disiplinler, ayrı çalışma disiplinleri ortaya çıkartmıştır bilim dünyasında. Bu
inanç bağlamında böyle farklılık mı, yoksa hani gibi böyle hikayesini anlatır gibi işte Kudüs'ten şuraya gitti, öyle yaptı, yolda başına bu geldi, öbürü işte Kudüs'ten oraya değil de bu tarafa gitti falan gibi mi?
Hem
öyle
o var,
mi?
Tabii hem o var hem başka şeyler var. Mesela Yuhanna İncil'ine göre Hazreti İsa'nın nübüvveti 3 yıl anlaşıldığı kadarıyla. Sinoptik İncil'lerde 1 yıl gibi bir süre geçiyor. Mesela.
Anladım.
Ya da işte Hazreti İsa'nın mesela diyelim ki şeyiyle ilgili Matta ve Luka İncil'lerinde soy kütüğü veriliyor mesela. Evet, veriyor mu? İkisi de veriyor ama birbiriyle uyumlu mu? Değil mesela. Bunun gibi evet, birbirine çok paralel anlatımlar var. Özellikle ilk üç İncil'de.
Ama zaten konsilde seçildiğine göre.
Tabii. Ama işte orada şöyle bir şey var. Şimdi bu İncil'ler evet bu yıllarda yazılmış. Şimdi biz 2. yüzyılın ortalarına baktığımızda. Şimdi bu İncil'ler yazıldı da 1. yüzyılın 2. yarısında bütün Hristiyan dünya yani bunu ya bizim kutsal metinlerimiz bunlar mı diyorlardı? Hayır, öyle değil.
Demiyorlardı.
Demiyor. Şimdi bir kere mesela bunun Pavlus sonrası dönemde aslında Hristiyan dünya da böyle söylüyor. Yani Hristiyan dünyada diyor ki evet bunlar Hazreti İsa'dan yadigar metinler değil. Ama Hazreti İsa'nın havarileri yazdılar. Birinci yüzyılın ikinci yarısında kutsal ruhun esinlemesiyle yazdılar şeklinde bir Hristiyan dünyanın kabulü var.
Peki şey soracağım, mesela evlerinde kutsal kitabımız diye tuttukları kitapları böyle mensup oldukları cemaatlere işte neyse mezhebe göre mi, yoksa hani hepsi zaten bunların öyledir?
Tabii şimdi o zaten tam can alıcı yeri burası. Aha. Şimdi biz ikinci yüzyılın ortalarına baktığımızda Hristiyan dünyada bir kutsal metin tartışması var.
Ha, onlar da tartışıyor.
Tabii. Şimdi bir cemaate bakıyorsunuz, mesela bir İncil'i esas almış. Başka bir cemaate bakıyorsunuz, başka bir İncil'i esas almış. X bir cemaat mesela diyelim ki doğuda Suriye bölgesinde işte Tatianus'un yaptığı o diatesteron dedikleri harmoni yapmış birçok İncil'i. Tabii tek bir metin halinde dizayn etmiş. İşte kimisi Markyon'un, Sinoplu Markyon'un yaptığı gibi sadece Luka İncil'inin bir varyantı. Bugünkü Luka mı onu da bilmiyoruz. Ve kendine göre bir yeni kanonu oluşturmuş. Efendim şuradakiler Markos'a esas alıyor. Buradakiler mesela Mısır bölgesinde özellikle bugünkü itibariyle bizim Gnostik İncil'ler dediğimiz Thomas İncil'i gibi veya birçok başka İncil metinleri esas alınmış. Hazreti İsa'nın orijinal cemaatinin takipçileri olması çok muhtemel bana göre. Cemaatler, işte bugün Yahudi Hristiyan İncil'leri denilen, Ebiyonitler İncil'i denilen, belki İbranilere göre İncil denilen, belki başka bir Matta İncil'i olması çok muhtemel, başka bir... Bakın bir sürü İncil var ve bu İncil'lerden birçoğu aslında fragmanlar halinde ya da bugün bir bütün halinde bugüne de intikal etmiş. Bu tartışmaların ortasında Hristiyan dünya bir metin belirleme şeyi içerisinde, ikinci yüzyılın özellikle ikinci yarısına itibaren. İşte biz bunu İrenaos'un bir takım kayıtlarından, o dönemden günümüze intikal etmiş Muratori kanunu, Kardinal Muratori'nin keşfettiği bir metindir o, oradan biliyoruz.
Birazdan reklama gideceğim.
Son bitireyim. İkinci yüzyıldan itibaren bu dört İncil benim anlayabildiğim kadarıyla diğer İncil'lerin arasında sivriliyorlar. Üçüncü yüzyılda kutsal muhteviyata, yani artık tamamen kutsal olarak görülmeye başlıyorlar. Dördüncü yüzyılda da Hristiyan kanonuna dahil ediliyorlar. Zaten Hristiyan kanonunun içerisindeler ama en azından yazılı olarak da şey yapıyorlar. Burada önemli olan şey şu, altını şunu çizmek lazım. Biraz önce zikrettiğim konsiller değil bunu belirlendiği yer. Hmm. Nedir bunun belirlendiği yer? Mesela benim İsa Pavlus İnciller kitabımda... çok detaylı olarak bulabilirler ya da İnciller Güvenilir Metinler Midir kitabında görebilirler. 363 yılında toplanmış Laodikya Konsili mesela çok önemlidir. Yine aynı dönemde 4. yüzyılın sonlarında mesela Hippo Regius'ta toplamış, Cezayir bölgesinde
çok
toplanmış
detaylı.
Bir konsil önemli. Ama dikkatinizi çekerim, bunlar Hristiyan dünyanın imtiyazlı, hani biraz önce bahsettik ya evrensel, hayır onlar değil, başka bir tarih bu. Hmm. Diyelim burada şey yapayım.
Pekala. Şimdi ben aldığım notlara bakıyorum. Hem şu, Hazreti İsa ile anılan kutsal emanetler İstanbul'a neden getirildi başlığımız var. Özellikle Yakup İncili ile ilgili enteresan bir şey söylüyorsunuz. Bu arada Yakup Hazreti İsa'nın kardeşi mi?
Şimdi
onu da soracağım.
Peki.
Bir dakika. Onu da not almış olayım. Ve Barnabas İncil'i bir dönem çok fazla üzerine tartışma yapılmıştı. Bu Barnabas İncil'ini de soracağım. Ama gidiyor muyum reklama? Tabii, pekala. Bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra gündem ötesi artıda hem bu eksik kalanları konuşalım hem de konunun meraklısı öğrenci arkadaşlarım var. Onların da hocamıza yönelteceği sorular olacak. Birazdan buradayız. Siz yine merak ettiklerinizi yazın.
Kırklareli Üniversitesi Tarih Bölümü son sınıf öğrencisiyim.
İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum.
Boğaziçi Üniversitesi'ndenim.
Milli Üniversitesi.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.
Sakarya Üniversitesi.
Namık Kemal Üniversitesi.
Hacıbadem Üniversitesi.
Bahçeşehir Üniversitesi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi.
İstanbul Üniversitesi.
Ben Konya Selçuk Üniversitesi.
Pir Reis Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi 3. sınıf öğrencisiyim.
Sizler de sorularınızla stüdyoda yerinizi almak ya da videolu sorularınızla programa katılmak için gündem ötesi et tret.net.tr adresine başvuru yapabilirsiniz. Videolu başvurularınızı bekliyoruz.
Gündem Ötesi Artı ile devam ediyoruz. Bir önceki bölümden eksik kalan sorular zaten arkadaşlarımızın da merak ettiği hususlardı. Bir de sosyal medyadan sizin gönderdikleriniz, ayrıca kendilerinin de merak ettikleri, hepsini programın bu bölümünde diyelim yanıtlamaya çalışacak sevgili hocamız. Önce kendinizi tanıtın. İlkim soracak. Hoş geldiniz.
Merhabalar, ben Rana Kaya, Marmara Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında yüksek lisans yapıyorum. İlk soruyu ben sormak istiyorum Zafer Hocamıza. İlgiyle takip ediyorum Zafer Hocamızı. Kur'an'da bahsedilen İncil şu anki 4 İncil mi? Onu sormak istiyorum.
Evet, en zor soruyu hemen ilk soruda şey yaptılar. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii aslında bu soruyla ilgili şunu söylemek lazım. Kur'an-ı Kerim'de bir İncil'den bahsediliyor ve hem İncil'in muhteviyatına dair verilen bazı bilgiler var, hem de genel itibariyle peygamber kavramı, kutsal metin kavramı ile ilgili bize verilen bir takım bilgiler var. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen İncil, benim görebildiğim kadarıyla Allah'ın Hazreti İsa'ya indirdiği ve Hazreti İsa'nın tebliğ ettiği öğretiler bütünü. Dört İncil'in tam olarak bu tanımı karşıladığını ben işin doğrusu düşünmüyorum. İncil metinlerinin muhteviyatı da, İncil yazarlarının söylemi de aslında biraz benim söylediğimi şey yapıyor. Ha, Hristiyanlara göre o metinler kendi şeyinde kutsal, o ayrı bir konu. Ancak yine kişisel kanaatimi ifade etmek istiyorum. Bu İncil'lerin, yani dört İncil'in içerisinde Hazreti İsa'nın özgün öğretileri, Hazreti İsa döneminden yadigar özgün öğretiler var mıdır? Şüphesiz ki vardır ve Kur'an-ı Kerim tasdik ilişkisi çerçevesinde İncil'lerdeki bu Hazreti İsa ile Hazreti İsa'dan yadigar özgün rivayetleri de tasdiklemektedir diye düşünüyorum.
Pekala, kim soracak?
İkinci Yasin. Soruyu ben soracaktım. Merhabalar, benim adım Yasin Kara. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı'nda yüksek lisansımı yapıyorum. Hocam, tarihte Hazreti İsa'nın bir kardeşinden bahsediliyor, Yakup'tan. Ve siz İsa Paulus İnciller kitabınızda Yakup'la ilgili Robert Einzelman'ın James the Brother of Jesus kitabına ciddi alıntılarda bulunuyorsunuz. Ve sizin için Yakup mühim bir yer teşkil ediyor. Bunun yanı sıra hakeza, deminki konuşmanızda da Yakup'u önemli bir şekilde vurguladınız. Buradan şunu sormak istiyorum. Yakup niçin bu kadar mühim bir figür ve bunun yanı sıra biz niçin Hazreti İsa'nın bir kardeşi olduğundan habersiziz?
İkinciden başlayalım. Biyolojik bir kardeşlik olup olmadığı tabii ki tartışılır. Yani Hristiyan dünyada da ya da araştırmacılar arasında da 5 tane farklı görüş var bu konuda. Detaylara girmeyeyim. Yani Hazreti İsa'nın doğrudan kardeşi mi? Amcasının oğlu mu? Meryem'in nişanlısı Yusuf'un önceki bir evliliğinden getirdiği bir çocuk mu? Yahut işte Hazreti İsa onu çok seviyordu, o yüzden mi kardeşi olarak tanımladı? Biz bu soruların cevaplarını maalesef tam net olarak verme şansına sahip değiliz. Ama Yakup'u biliyoruz. Nereden biliyoruz? Yeni Ahit metinlerinde az da olsa kendisinden bahis var. 1. yüzyılın Yahudi tarihçisi Flavius Josephus kendisinden bahsediliyor. Özellikle Pelin Hanım şehit edilişini anlatıyor. 62 yılında şehit edilmiştir. Çok önemli bir şey. Peki neden Yakup çok önemli? Çünkü birçok araştırmacıya göre, mesela Robert Einzelman'ın ismini zikrettiğiniz, Robert Einzelman'a göre ve keza bana göre, Hazreti İsa'nın özgün öğretilerine ve onun havarilerinin özgün öğretilerine ulaşabilmenin en iyi yolu, Yakup'un savunduğu doktrinleri ortaya net bir biçimde çıkartabilmektir diye düşünüyorum.
Niye?
Çünkü bana göre Yakup erken dönemde kilisede tam bir otorite. Yahudilerin içerisinde dikkatinizi çekmek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Birçok araştırmacıya göre Hazreti İsa'ya iman etmeyen Yahudiler üzerinde bile çok büyük bir saygınlığı var. Nasrani cemaatin lideri. Neden? Çünkü o dönemde ideolojik bir kavga var. Roma yönetimiyle, Herodeslerle yönetilen Yahudiler arasında. Tabii ki meselenin çok başka boyutları bunlar. Burada maalesef detaylara girme şansına sahip değilim. Yakup aslında birçokları tarafından, birçok tarihçiye göre Filistin bölgesinde Roma karşıtı ideolojik yapılanmanın doğal lideri olarak görülmüş.
Tamam, ama şimdi bu sonuçta hani siyaseten bir liderlik gibi düşünüyoruz.
Evet.
Peki Yakup İncil'i dediğimiz İncil onun kendisinin kaleme aldığı bir metin mi?
Bilmiyoruz.
Ha, bilmiyoruz.
Tabii ki.
Yani, peki ama kanonik, yani onların şu anda Hristiyan dünyanın evet biz bu kitaptan dinimizi öğrenebiliriz diye kabul ettiği İncil'ler arasında o yok.
Değil, aynen haklısınız. Apokrif İncil diyorlar. Yani kilisenin kabul ettiği dört İncil'den bir tanesi değil Yakup İncil'i. Yakup, yani isterseniz biraz onu da açayım. Yakup İncil'i işte özellikle Orta Çağ teolojisini çok önemli etkilemiş, çok önemli derin izler, tesirler bırakmış bir metindir. Birçok kopyasının olmasından biz biliyoruz. Erken dönemlerden itibaren de tedavülde Hristiyan dünyada. Peki muhteviyatı nedir? Batılılar buna infancy gospels diyorlar. Yani gospel diyorlar. İsa'nın çocukluğuyla ilgili İncil. Aslında İncil'in öyküsü tamamen Meryem Ana. İşte Yohakim ve Anna'nın kızı olarak doğuyor. O öyküyü...
Peki İslam'a dair, peygamberimizin geleceğine dair vesaire hiç öyle bir bilgi yok içinde.
Tabii,
ha, bir atıf yok.
Tabii. Fakat Kur'an-ı Kerim'de verilen bazı ayetlerin arka planını bana göre anlama noktasında büyük ehemmiyeti haiz.
Ben Hazreti İsa ile ilgili olanlar.
Hem Hazreti İsa ile hem Meryem Ana ile ilgili, hatta Zekeriya ile ilgili. Mesela biz o İncil'e göre şunu görüyoruz. Meryem'i 3 yaşında tapınağa veriyorlar. 16 yaşına kadar orada Zekeriya'nın denetimi altında büyütülüyor. İsrail'in temiz hanımı kızı olarak. 16 yaşında işte İsrail'in bekar erkekleri geliyorlar. Bir kura çekimi yapılıyor. Kura çekiminde Yusuf'a çıkıyor kura. Yusuf himayesini alacak.
Sonra zaten nişanlısı değil mi?
Öyle geçiyor tabii. Nişanlı diye geçiyor ama Yusuf çok ihtiyar. Yani tabii aynen öyle. Hatta Meryem Ana Yusuf'un himayesi olduğu o sırada işte Hazreti İsa'ya hamile kalıyor. Hazreti İsa'yı doğuruyor. İşte Yusuf'un tabii yine ilahi yolla bilgilendirilmesi söz konusu. Bu anlamda mesela ben Kur'an-ı Kerim'de verilen, özellikle Meryem suresinde ya da Ali İmran suresinde verilen birçok bilgilerin karşılığını ya da arka planı, yani tas tamam doğrudur tabii ki böyle bir iddia yok ama
sonuçta
fikir
şimdi
vermesi anlamında önemlidir.
Biz Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'in tek hakikat olduğuna zaten iman etmiş vaziyetteyiz. Şimdi diyorsunuz ki Yakup İncil'ini kimin yazdığını biz bilmemekle birlikte,
evet,
hani zaten Hazreti İsa'nın elinden ya da vahiy yoluyla gelmiş öyle bir metin olmadığına eminiz, onu bilmemekle birlikte. Ama bir ihtimal, hani Hazreti İsa'dan birebir, hani kardeşi ise eğer veya çok yakındaki bir insansa, bir takım hadiseleri birebir dinlemiş olup oradan belki onları kaleme de almış olabilir.
Bravo.
Diyorsunuz. Çünkü bazı benzerlikler görüyoruz Hazreti Meryem'le ilgili.
Verilen detaylara baktığınızda şunu diyorsunuz, ya bunu muhtemelen cemaatin içinden birileri yazdı. Ya da cemaatin içinden birileri anlattı, bir gelenek haline dönüştü. Sonraki nesiller işte o geleneği metinleştirdiler
ama,
gibi.
Ama bu Hristiyanların kabul ettiği veya sevdiği bir metin değil.
Evet, kiliseye göre,
kabul etmiyor. Yani kabul edilmemiş bir metin.
Merhabalar, ben Yazgan Uğur. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisiyim. Değerli hocam, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi isimli bir eseri var ve bu eserinde tarihsel bir hikayeden bahsediyor. Hikayenin adı taassup yüzünden Hristiyanları öldüren Yahudi padişahın hikayesi diye geçiyor. Değerli hocam, buradaki şahsiyet acaba Paulus olabilir mi diye soracaktım size.
Nasıl bir hikaye bu? Yani kısaca şey yapabiliyor muyuz, özetleyebiliyor muyuz?
Yani bu aslında izleyici sorusuydu.
Yazanlar, anladım, evet. Pekala.
Şimdi işin doğrusu,
o zaman o izleyicimize sizde vardır onun ismi, evet, cismi, biz şey yapalım, ona da hediye gönderelim.
İşin doğrusu bu yönde rivayetler olduğunu ben de biliyorum. Yani Mevlana'nın şeyinde bu böyle birisinin geçtiği ve işte bunun
Mesnevi'de mi geçiyor bu?
Nerede geçiyor?
Ne diyor?
Mesnevi'de hocam.
Mesnevi'de. Şimdi onunla ilgili ben birkaç tane makale okumuştum. Türkiye'de yazılmış makale. İşte Hazreti İsa'nın öğretilerini bozan bir Yahudi kral var. İşte bunu Paulus da özdeşleştiriyor Mevlana. Bu yönde bir şey var. Fakat isim vermiyor bildiğim kadarıyla. Bazı araştırmacılar, ya işte efendim Hazreti İsa'nın öğretilerini bozan şeyden onun kastettiği Paulus'tur şeklinde bir yorumları var. Bazıları da hayır. Çünkü işte bir takım uyuşmazlıklar var. Yani mesela Paulus bir kral mıydı yani o dönemde gibi. O yüzden bu sorunun sanıyorum net bir cevabı yok. Ama Hazreti İsa sonrasında onun mesajının dejenerasyonu ve tahrifatı noktasında Mevlana'nın dikkat çekmiş olması bence meselenin hakikaten ilginç altı çizilmesi gereken bir boyutudur.
Pekala.
Hocam merhaba. Ben Eftun Sakızlı, Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 4. sınıf öğrencisiyim. Benim size sorum 4 İncil'lerle alakalı. Yani 4 İncil haricinde değerli olduğunu düşündüğünüz de otantik İncil metinleri var mı? Varsa bize örnek verebilir misiniz?
Şimdi 4 İncil'in dışında aslında onlarca başka İncil var. Bunların bazıları tam bir metin halinde bugüne kadar gelmiş, bazıları fragmanlar halinde bugüne kadar ulaşabilmiş, yani parçalar halinde. Bazılarını da biz ismen biliyoruz ama cismi yok, kendisi yok. Şimdi bütün bu İncil şeylerine baktığımızda hangisi bunların, yani acaba Allah'ın Hazreti İsa'ya nazil olan ayetleri yazıya geçirildi hangisidir derseniz bugünkü mevcut bildiğimiz İncil'ler arasında, ben mesela birisini ötekine tercih edemem. Hani hangi, çünkü bana hepsi sonraki dönemlerde kaleme alınmış metinler olduğu intibağı veriyor. Aslında birçok araştırmacı aynı şeyi düşünüyor. Fakat bunların içerisinde bazı sebeplerle bazı İncil'leri biraz daha belki ön plana çıkartabiliriz. Mesela tam metin halinde bizim elimizde bugün yok bu metinler ama Yahudi Hristiyanlar denilen bir cemaat var. Biraz önce Pelin Hanım'la onu konuştuk, yani Ebiyonitler ya da işte Nasraniler, o cemaat, yani Hazreti İsa'nın bana göre özgün öğretilerini sonraki yüzyıllarda muhafaza etmeyi sürdüren, ama yanlış bir terminolojidir, Ferdinand Christian Baur'un verdiği bir isimdir bu Yahudi Hristiyan ifadesi. Onların kendilerine has bir İncil'leri var. Ya da birden fazla İncil'leri var, bilmiyoruz. Buna kaynaklarda işte Ebiyonitler İncil'i diyorlar, Nasraniler İncil'i diyorlar, İbranilere göre İncil diyorlar. Hatta bazıları Matta İncil'i diyorlar ama bugünkü Matta'dan farklı bir İncil o. Yunanca değil. Bugünkü Matta Yunanca yazılmıştır. O İncil Sami dillerinden bir tanesiyle, belki İbranice, belki Aramice yazılmış. En azından kaynaklardan bizim öğrendiğimiz şey bu. Fragmanları bizim elimizde. Ne demek bu? Bu İncil'leri kabul etmeyen kilisenin ortodoks, yani geleneksel yazarları bazen atıf yapıyorlar. İşte diyor ki Nasraniler İncil'inde de geçtiği gibi diyor. Mesela bir cümle veriyor oradan. Diyoruz herhalde o İncil'in muhteviyatında böyle bir cümle de geçiyordur herhalde gibi düşünüyoruz. Tam bilmemekle birlikte, çünkü elimizde böyle bir şey yok. Bunları bence ayrı bir yere koymak lazım. Neden? Çünkü Hazreti İsa'nın yaşadığı coğrafyadan ya da en azından kültür çevresinden ve inanç çevresinden sonraki nesillere kalmış. Bence bunlar ayrıcalıklı bir yere sahip. Yine verilen detaylar özelinde konuşacak olursak Yakup İncil'ini ben hakikaten çok ayrı bir yere koymanın şeyiyim. Fakat araştırmacılar başka bir takım kıstasları bazen şey alıyor. Mesela Thomas İncil'i. Hazreti İsa'nın sözlerinden oluşuyor Pelin Hanım. Yani klasik bir Hazreti İsa'nın yaşamını anlatan bir metinden bahsetmiyorum. Sözlerden oluşan bir metin. Çok enteresan bir şekilde bazı araştırmacılar buna 5. İncil diyorlar. Hani basketbol maçlarında 6. adam derler ya taraftara. Hani onlar da oyunun içerisinde gibi. 4 İncil kadar aslında önemlidir demeye getiriyorlar lafı.
Şeyde Hristiyan dünyanın içinde şöyle bir tartışma hali hazırda hep böyle süre gelmiş midir? Ya bizim neden yani şey bir tane ortak bir metnimiz yok, ya da işte bu metin zaten başkası tarafından kaleme alınmış vesaire diye. Yani bu bir şey yaratmıyor mu? Bir soru işareti yaratmıyor
Antik
mu?
Antik çağda yaratmıştır. Ben İnciller Güvenilir Metinler Midir kitabımda bütün detaylarını anlattım. Yani özellikle paganların ya da Yahudilerin bu İncil tartışmalarına yönelik değerlendirmeleri ya da eleştirileri var. Ama bunun dışında Hristiyanların kendi içlerinde Origenes'ten tutun işte Hipporigius, yani şeyin o Augustinus'a kadar çok meşhur bir Hristiyan din şeyinden bahsediyorum, düşünüründen bahsediyorum. Bütün bu isimlerin hepsinin aslında İncil'lerle ilgili, İncil'lerin metinsel değerleriyle ilgili ya da bunları nasıl anlamamız, nasıl yorumlamamız gerektiğiyle ilgili bir takım görüşleri var. Bu tartışma sonraki yüzyıllarda azalıp ortadan kalkmıştır. Ama antik çağda bu bağlamda önemli tartışma, Hristiyan dünyanın içerisinde önemli tartışmalar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Pekala, bence bu noktada Barnabas İncil'ini herhalde sormakta fayda var. Tam yeri geldi. Barnabas İncil'le ilgili biriniz merak ediyordunuz. Az önce reklam arasında konuşuyorduk.
Burada şunu sormak güzel olabilir. Aslı Tarhan isimli sosyal medya üzerinden bir soru geldi. Barnabas İncil'i neden Hristiyanlar tarafından kabul edilmemiştir diye bir soru geldi bize.
Şimdi
hocam bir de buna ek olarak yine Mesut adlı bir izleyiciden şöyle bir soru var. Barnabas İncil'i hakkında bilgi verebilir mi? Gerçekten böyle bir İncil var mı? Var ise Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde elinde olduğu doğru mu?
Gibi en sondan başlayayım.
Hatta bir ara dendi işte Genelkurmay'ın elinde Barnabas İncil'i işte evet. Peygamberimizi müjdeliyor falan diye. Ama tabii
benim bu yönde bir bilgim yok. Yani elinde varsa da benim bilgim yok. Yani ortalıkta dolaşan tabii ki hani internette bile yazdığınızda karşınıza çıkan bir metin var. Barnabas İncil'i. Şimdi Barnabas çok önemli bir isim. Kıbrıslı işte Levi şeyinden olduğu yani bir Yahudi, Hazreti İsa'nın ilk cemaatinde büyük hizmetlerde, büyük yararlılıklarda bulunduğu.
Bu arada kilisesi Kıbrıs'ta.
Evet. Zaten kendisi de oralı.
Evet. Biz en son Kıbrıs'a gittiğimizde bir görmek istemiştik. Hı-hı. Girmek istemiştik. Biraz zorlandık ama en sonunda içeri aldılar. Hı-hı. Evet.
Şimdi burada şu var. Antik çağda ya da geç antik çağda birkaç tane
ekrana
metinde
da verebilir miyiz? Nasıl bir yer olduğunu?
Barnabas İncil'i diye bir İncil'den bahis var. Yani bir Barnabas İncil'i diye bir İncil var. Fakat bu İncil nerede? Biz bilmiyoruz. Bir de çok sonraki yüzyıllarda, yanlış bilmiyorsam 16. 17. yüzyılda, işte en eski el yazmaları İspanyolca değil İtalyanca olan ve bugün aslında bizim bildiğimiz Hazreti Muhammed'den de bahseden bir İncil var. Onun adı da Barnabas İncil'i. Şimdi biz bu İncil'i aslında yani bahsettiğim bu ikinci İncil'i tarihsel anlamda maalesef çok fazla değer atfetme şansına sahip değiliz. Neden? Çünkü çok geç dönemden günümüze intikal etmiş. Ama acaba bu İncil bizim antik çağda hani o kaynaklarda bahsi geçen Barnabas İncil ile aynı İncil mi? Bunu bilmiyoruz. Ya da o yüzyıllardan sonraki dönemlere intikal eden böyle bir İncil bilmiyoruz. Onun için birilerinin elinde böyle bir metin vardır onu bilmiyorum.
Bak, İslam ansiklopedisinde şöyle yazıyor. İlk dönem Hristiyanlarından Aziz Barnabas'ın yazdığı kanonik İncil'lerin aksine, yani kabul ettikleri İncil'lerin aksine teslis ve enkarnasyonu reddeden, yani yeniden geleceğini reddeden ve peygamberimizin risaletini müjdeleyen İncil olarak başlıkta geçiyor. Bir de muhteviyatı ile ilgili şurada bir bilgi var. Ha, ne muhteva ediyor? Barnabas İncil'i bir girişle doğumundan semaya urucuna kadar Hazreti İsa'nın hayatının anlatıldığı asıl bölümden 222 baptan oluşmaktadır. Giriş kısmında bu kitabın Allah'ın peygamberi Hazreti İsa'nın gerçek İncil'i olduğu, onun havarisi Barnabas tarafından yazıldı. Şeytanın yanılttığı pek çok kişinin, ki aralarında Pavlus da var işte Hristiyanlığın kurucusu, tamamıyla yanlış bir akideyi yaydıkları, Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu dedikleri, Allah'ın ebedi ahdi olan sünnet olmayı kabul etmedikleri, temiz helal olmayan her besinin yenilebileceğini hükmettikleri ifade ediliyor ve insanların hataya düşmemeleri için bu İncil'in kaleme alındığı da belirtiliyor. İşte Hazreti İsa'nın dünyaya gelişi, çocukluğu, işte annesi, mabede takdimi, işte müneccimlerin ziyareti, Mısır'a kaçışı, 12 yaşında Kudüs ziyareti vesaire diye öyle birçok bölümlerden oluşuyor. Şimdi uzun tabii, hepsini okuyamam ama İslam ansiklopedisinde bunların detayları söz konusu. İşte böyle bir rivayetin varlığından da bahsetmiş olalım, ama bilmiyoruz ama peygamberimizin müjdeliği söyleniyor.
Evet, yani maalesef işte el yazmaları çok yakın dönemden olduğu için evet muhteviyatı evet. Gerçekten çok önemli, çok ilginç bilgilerin olduğu bir muhtevi ama işte erken dönemden olmadığı için evet. Tarihsel anlamda maalesef.
Enteresan bir program oldu, onu söyleyeyim. Ama süremizin sonuna geldi. Yine bir reklama gitmem gerekiyormuş. O yüzden burada böyle bir toparlamam gerekiyor. Çok teşekkür ederim Zafer Duygu. Böyle de bir enteresan kitabı var. Bu gece Gündem Ötesi etiketiyle Instagram'dan ve Twitter'dan yazan sevgili seyircilerimize bu kitaptan hediye edeceğimizi belirtelim. Sizlere de çok teşekkür ederim geldiğiniz ve katkılarınızdan ötürü. Eğer sizler de programımıza katılıp burada soru sormak isterseniz gündemötesi@trt.net.tr mail adresine videolu kendinizi tanıtan küçük çektiğiniz aktarımlarla bize ulaşabilirsiniz. Sizlere teşekkür ediyoruz gecenin bu vaktine kadar birlikte olduğunuz için. Gündem Ötesi'ni Ebru Yücel'le hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Haftaya inşallah yine cumartesi gecesi buradayız. Çok teşekkür ederim.